Üçüncü bölüm, birinci kısım. Arabayla giderlerken Elizabeth karşıdan Pemberley korusunun ilk görüneceği dakikayı heyecanla bekliyordu. En sonunda park kapısından içeri girdikleri zaman yüreği yabana atılmaz bir çırpıntı içindeydi. Park son derece geniş ve inişli çıkışlıydı. Arabaları bahçenin en alçak yerinden içeri girdi ve bir süre geniş ve güzel bir koruluğun içinde yol aldılar. Elizabeth kafası çok dolu olduğundan konuşacak durumda değildi ama çevresine dikkatle bakıyor ve hiçbir güzelliği kaçırmıyordu. Yavaş yavaş bir yokuş çıkarak 2 kilometre kadar sonra kendilerini oldukça yüksek bir bayırın üzerinde buldular. Tepeye varınca koru sona eriyor ve bir vadinin karşı yamacında duran Pemberley konağı hemen göze çarpıyordu. Geniş ve gösterişli hem oturaklı bir taş yapıydı bu. Arkada koruluk sırtlar yükseliyor ve önündeki vadinin içinden de bir ırmak akıyordu. Irmak evin önünde genişletilip gölleştirilmişti. Ama bu çok doğal bir biçimde yapıldığından kıyıları ne belirgin olarak sınırlandırılmış ne de yapmacık süslere boğulmuştu. Elizabeth bu manzaraya bayıldı. Doğanın bu denli özenerek yarattığı ve insan elinin bu denli zevkle ve gerçeğe bu denli uyarak onardığı başka bir yer görmemişti. Dayısı da yengesi de bu manzara karşısında duydukları hayranlığı yürekten ortaya vurmaktaydılar. Pemberley malikanesinin hanımı olmanın yabana atılmaz bir anlam taşıyabileceğini Elizabeth şimdi anlıyordu. Yokuş aşağı vadiye inip köprünün üstünden geçtiler ve konağın kapısına vardılar. Evi böyle yakından görünce Elizabeth'in tüm korkuları geri gelmişti. Ya handaki oda hizmetçisi yanılmışsa ve Darcy buradaysa? Genç kız bunu düşününce dehşete kapılıyordu. Konağa gezmek istediklerini bildirince içeri buyur edildiler ve kahya kadını beklemeye koyuldular. Pemberley konağının ta içinde bulunulduğunda Elizabeth'in inanamayacağı geliyordu. Kahya kadın çıka geldi. Orta yaşlı, hanım hanımcık bir kadındı. Elizabeth'in sandığından daha kibar, daha alçak gönüllüydü. Ziyaretçiler onun peşi sıra yemek salonuna girdiler. Çok güzel döşenmiş, geniş, iç açıcı bir salondu bu. Elizabeth çevresine şöyle bir göz gezdirdikten sonra manzaraya bakmak üzere pencereye gitti. Demin tepesinden konağı görmüş oldukları o ağaçlık bayır öyle uzaktan bakınca daha dik ve çok güzel görünüyordu. Elizabeth bütün manzarayı, ırmakla kıyısındaki ağaçları ve kıvrımlı vadiyi zevkle seyretti. Diğer odalara geçtikçe vadiyi, ırmağı, karşı sırtları başka başka açılardan görüyorlardı ama her odanın manzarası birbirinden güzeldi. Odalar da yüksek tavanlı ve geniş, döşemeleri ağır ve zevkliydi. Elizabeth eşya ve süslerin hiçbir zaman aşırı gösterişli, çiğ ve cicili bicili olmadığını görerek Darcy'nin zevkini çok beğendi. Rosings ile kıyaslanınca Pemberley daha az görkemli ama gerçek anlamda çok daha zevkli ve güzeldi. Genç kız durup durup ben de isteseydim bu yerin hanımı olacaktım diye düşünüyordu. Burası benim evim, bu odalar benim odalarım olacaktı. Buraya bir yabancı gibi geleceğimi, dayımı ve yengemi şimdi ben karşılayıp ağırlayacaktım. Ama hayır. Genç kız birden kendini toparladı. İşte bunun olanağı kalmamıştı. Buranın hanımı olunca akrabalarımla ilişkimi kesmem istenecekti benden. İyi ki işin bu yönü aklıma gelmişti. Bu düşünce Elizabeth'i pişmanlığa çok benzeyen bir duygudan kurtardı. Şimdi Elizabeth kahya kadına evin efendisinin burada olup olmadığını sormaya can atıyor ama bunu bir türlü göze alamıyordu. Neyse ki sonunda bu soruyu dayısı sordu. Elizabeth öylesine heyecanlandı ki başını öte yana çevirdi. Kahya kadın efendisinin şimdilik burada bulunmadığını söyledi. Sonra da ama kendisini yarın bekliyoruz diye ekledi. Büyük bir arkadaş topluluğu da getiriyor. Bunu duyan Elizabeth kendi gelişlerinin bir gün geriye kalmadığına öyle şükretti ki. Tam o sırada yengesi seslenerek ona bir resim gösterdi. Genç kız yaklaşınca şöminenin üzerindeki duvara serpiştirilmiş duran birçok minyatürün arasında Wickham'ın resmini seçti. Yengesi gülümseyerek ''Nasıl buldun?'' diye sorunca kahya kadın yanlarına yaklaştı ve bunun ölmüş efendilerinin kahyasının oğlu olduğunu ve efendinin onu hiçbir masraftan kaçınmayarak yetiştirdiğini anlattı. Sonra kendisi şimdi orduda subaydır diye ekledi. Ama yazık ki çok hayırsız çıktı. Bayan Gardiner yeğenine gülümseyerek şöyle bir baktı. Ama Elizabeth'te gülümseyecek güç kalmamıştı. Bu arada kahya kadın Bayan Reynolds bir başka minyatürü göstererek "Bu da şimdiki efendimiz," dedi. Ötekiyle aynı zamanda yapılmıştı bu minyatür. Aşağı yukarı 8 yıl önce. Bayan Gardiner resme bakarak "Efendinizin yakışıklılığının ününü çok duydum," dedi. "Gerçekten de çok yakışıklı bir yüz." "Lize, sen söyleyebilirsin bize. Bu resim Bay Darcy'ye gerçekten benziyor mu, benzemiyor mu?" Bayan Reynolds, Elizabeth'e karşı gösterdiği saygı, efendisini tanıdığını öğrenince sanki artmıştı. "Hanımefendi Bay Darcy'yi tanıyorlar mı?" Genç kız pembeleşerek "Biraz," diye yanıtladı. "Onu gerçekten yakışıklı bulmuyor musunuz efendim?" "Evet, gerçekten çok yakışıklı. Ben kendim onun gibi yakışıklı bir centilmen henüz görmüş değilim. Ama yukarıdaki galeride onun daha büyük, daha güzel bir resmini bulacaksınız. Bu oda ölen efendimizin, yani Bay Darcy'nin babasının en sevdiği odaydı. Minyatürler de buraya asılırdı. Efendi bunları pek severdi. Ölümünden sonra odayı hiç değiştirmedik." Bu sözleri duyan Elizabeth, Wickham'ın resminin hala niçin burada bulunduğunu anlamış oldu. Bayan Reynolds bu kez onlara Bayan Darcy'nin ancak 8 yaşındayken yapılmış olan resmini gösterdi. Bay Gardiner, "Ya Bayan Darcy, o da abi gibi güzel mi?" diye sordu. "Aa evet, dünyanın en güzel kızıdır o. Son derece de güzel yetişti. Öyle becerikli ki, resim yapar, bütün gün piyano çalar, şarkı söyler. Yanımızdaki odada yeni piyanosu duruyor. Ağabeyi ona sürpriz yapmak için almış, göndermiş. Bayan Darcy yarın onunla birlikte geliyor." Candan tatlı sözlü bir adam olan Bay Gardiner, kahya kadını sorduğu sorularla konuşturuyordu. Bayan Reynolds da besbelli, efendisinin ailesini çok sevdiği ve onlarla övünç duyduğu için bu konu üstüne konuşmaktan büyük zevk alıyordu. "Efendiniz Pemberley'e sık sık gelir mi? Bize kalsa burada daha uzun bulunmasını isteyeceğiz ama yılın aşağı yukarı yarısını burada geçiriyor sayılır. Bayan Darcy de yaz mevsimini her zaman burada geçirir." Elizabeth içinden Ramsgate'e gittiği yaz dışında diye düşündü. Bay Gardiner, "Efendiniz evlendiği zaman sanırım burada daha uzun kalacaktır," diye fikir yürüttü. "Evet, ama onun da ne zaman evleneceğini artık Tanrı bilir. Zaten kendine layık bir kız bulabileceğini hiç sanmıyorum ya." Bay ve Bayan Gardiner gülümsediler. Elizabeth ise kendini tutamayarak, "Sizin böyle düşünmeniz efendiniz için yüksek bir nottur," dedi. Kahya kadın, "Ben yalnızca gerçeği dile getiriyorum," diye yanıtladı. "Onu tanıyan herkes benim bu düşüncemi paylaşacaktır." Elizabeth bu kadarı da artık biraz aşırı diye düşünmekten kendini alamadı. Yine de kadının bunu izleyen sözleri onu büsbütün şaşkınlığa uğrattı. "Ömrümde Bay Darcy'nin bir acı sözünü duymuş değilim. Oysa 4 yaşındaydı elime geldiğinde. İşte bu iyice şaşırttı. Elizabeth'in düşüncelerine tam anlamıyla aykırı olan bir övgüydü. Genç kız Darcy'nin huysuz, zor bir erkek olduğuna öylesine inanmıştı ki. Bu yüzden şimdi kahya kadını biraz daha konuşturmak için can atıyordu. Neyse ki yine dayısı imdada yetişerek "Böyle kimselere binde bir rastlanır," dedi. "Böyle bir efendimiz olduğu için ne mutlu size." "Evet beyefendi, çok şanslı olduğumu ben de biliyorum. Dünyayı dolaşsam ondan iyi efendi bulamam. Ama eskiden beri dikkat etmişimdir. Çocukken iyi huylu olanlar büyüyünce de iyi huylu olurlar. Bay Darcy de küçükken dünyanın en uysal, en tatlı, en iyi yürekli çocuğuydu." Elizabeth'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. İçinden "Gerçekten bizim Bay Darcy mi bu?" diye geçiriyordu. Bayan Gardiner, "Babası da eşsiz bir adamdı," diye araya karıştı. "Evet hanımefendi, gerçekten öyleydi. Bay Darcy de tıpkı babasına benziyor. Yoksullara karşı da öylesine açık elli bir insan ki." Elizabeth dinledikçe şaşkınlıktan şaşkınlığa ve bazen de kuşkuya düşüyordu. Ve dinledikçe dinleyiciye geliyordu. Başka hiçbir şeyde gözü yoktu. Bayan Reynolds'ın salonlar, döşemeler, tablolar üstüne anlattıkları bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyordu. Kahya kadının Darcy ailesine karşı beslediği bu derin ve sorgusuz sualsiz bağlılık Bay Gardiner'ın pek hoşuna gitmişti. Onun için çok geçmeden yine bu konuyu açtı ve Bayan Reynolds da geniş merdivenden yukarı çıkarken Bay Darcy'nin sayısız iyiliklerini yeni baştan ve candan anlatmaya koyuldu. Dünyanın en iyi efendisi, en iyi patronudur o. Şimdiki başıboş gençler gibi değildir. Onların çoğu kendilerinden başka bir şey düşünmez. Bizim efendiyi hizmetçiler ya da toprağa işleyen kiracılardan birisine sorarsanız sorun, hepsi onun iyiliğini söyleyecektir. Kimileri onu çok gururlu bulurlar ama ben kendim onun hiçbir gururlu, kibirli halini görmedim. Başka gençler gibi uçarı ve züppe olmadığı için öyle diyorlar bence. Elizabeth onun gözüyle bakılınca Bay Darcy ne kadar kusursuz görünüyor diye düşündü. Yengesi de onun kulağına bu övgü sözleriyle onun zavallı Wickham'a ettikleri birbirini tutmuyor diye fısıldadı. Belki yanılmışızdır. Buna pek aklım yatmıyor. Ne de olsa Wickham'ın kendi ağzından duyduk. Yukarıdaki geniş sofadan geçerek çok sevimli bir oturma odasına girdiler. Burası daha yeni döşenmişti ve aşağıdaki odalara oranla daha hafif, daha ince bir ruh taşıyordu. Kahya kadın Bay Darcy'nin burasını kız kardeşini sevindirmek için yeni döşettiğini anlattı. Bayan Darcy son zamanlarda bu odayı çok sevdiğinden söz etmişti de. Elizabeth pencerelerden birine doğru yürürken gerçekten de Bay Darcy örnek bir ağabeymiş diye mırıldandı. Bayan Reynolds, Bayan Darcy'nin odayı böyle dayalı döşeli görünce kim bilir nasıl sevineceğinden söz ediyordu. Ama efendimiz oldum olası böyledir zaten. Kız kardeşini sevindirecek bir şey düşündü mü hemencecik yapar. Dünyada kız kardeşi için yapmayacağı şey yoktur. Portreler ve tablolar galerisiyle birkaç yatak odasından başka her şeyi görmüşlerdi. Galeride birçok tablo vardı ama Elizabeth resimden pek anlamazdı. Bayan Darcy'nin kara kalemle yapmış olduğu kimi şeyler onu daha oyaladı. Çünkü bu resimlerin konuları daha ilginç ve canlıydı. Galeride Darcy ailesinin birçok portresi vardı ama bunlar bir yabancının dikkatini pek çekmezdi. Elizabeth de kendi tanıdığı tek yüzün portresini arayarak ilerledi ve sonunda bunu görerek durdu. Bay Darcy'yi gerçekten olduğu gibi yansıtan bir portreydi bu. Yüzünde de öyle bir gülümseyiş vardı ki genç kız bunu birçok kez onun yüzünde kendisine bakarken belirdiğini görmüştü. Portrenin önünde dakikalarca kaldı. Uzun uzun seyretti ve galeriden çıkmadan önce bir kez daha dönüp baktı. Bayan Reynolds bu resmin Bay Darcy'nin babasının sağlığında çizilmiş olduğunu söylüyordu. Şurası gerçektir ki Elizabeth'in içinde şu dakikada resmin sahibine karşı dostluklarının en ileri olduğu zamanlarda bile duymadığı bir yakınlık, bir yumuşama belirmişti. Kahya kadının Darcy'yi böyle göklere çıkarması yabana atılacak bir şey değildi. Aklı başında bir hizmetçinin övgüsünden daha değerli bir övgü var mıdır ki? Bir ağabey olarak, bir patron ve efendi olarak bu adam ne kadar çok sayıda insanın huzur ve rahatından sorumluydu. Çevresine zevk veya acı saçmak için elinde ne olanaklar vardı? Kendine bağlı olanlara ne büyük iyilikler ya da ne büyük kötülükler yapabilirdi? Kahya kadının bütün anlattıkları ise olumluydu ve Elizabeth şu anda onun resminin karşısında durmuş, gözlerini yüzünde hissederken onun kendisine yapmış olduğu evlenme önerisini şimdiye dek duymadığı bir zevk ve minnetle anımsıyordu. Şimdi erkeğin söylediği kırıcı sözleri unutmuş, yalnızca aşk sözlerindeki ateş ve içtenlik aklında kalmıştı. Konağın ziyaretçilere açık olan bölümleri gezdirildikten sonra aşağı kata dönüldü. Ziyaretçiler kahya kadına veda ettiler. Onlara şimdi bahçıvan eşlik ediyordu. Çimlerin üzerinden ırmağa doğru yürürlerken Elizabeth bir ara durdu ve dönüp yine konağa baktı. Dayısıyla yengesi de döndüler. Bay Gardiner konağın yapılış tarihini kestirmeye çalışıyordu ki konağın sahibi birdenbire samanlıkların arasındaki yoldan gelerek ortaya çıkıverdi. Aralarında 5-10 metre bir uzaklık vardı ve Darcy öylesine yerden bitercesine belirivermişti ki karşılaşmamalarının yolu yoktu. O saat göz göze geldiler ve ikisinin de yüzüne koyu bir renk dalgası yayıldı. Darcy o derece irkilmişti ki sanki yerinden sıçramış ve sonra bir an şaşkınlığından donup kalmıştı. Neyse ki çok geçmeden kendini toparladı ve ileri doğru gelerek Elizabeth'i serin kanlı olmasa da nazik bir sesle selamladı. Genç kız onunla göz göze geldikten sonra elinde olmayarak başını çevirmişti. Ama onun yaklaştığını görünce döndü ve selamlarıyla hatır sormalarına bir türlü yenemediği bir utangaçlıkla karşılık verdi. Eğer biraz önce gördükleri portre ile aralarındaki benzerlik bu gelinin evin efendisi olduğunu gardenerlara betimlemeye yetmese bile bahçıvanın şaşkınlık sözleri yeterdi. Karı koca biraz geride durarak Pemberley'nin efendisinin yeğenleriyle konuşmasını seyredaldılar. Elizabeth o derece şaşalamış, öyle utanmıştı ki genç adamın nazik sorularına ne yanıt verdiğini bile bilmiyordu. Darcy'nin davranışları son görüştükleri zamana oranla öylesine değişmiş ve yumuşamıştı ki. Onun dudaklarından dökülen her cümle Elizabeth'in sıkıntısını artırıyor ve kendisinin orada bulunuşunun yakışıksızlığını yeniden aklına getiriyordu. Öyle ki baş başa konuştukları şu birkaç dakika içinde ömrünün en büyük tedirginliklerinden birini yaşadı. Bir yandan Darcy'nin de pek öyle rahat bir hali yoktu. Sesi ve konuşması bile eski ağırlığını yitirmiş gibiydi. Elizabeth'in Longbourn'den ne zaman ayrıldığını, Derbyshire'da ne kadar kalacağını öylesine bir telaşla öyle üst üste sordu ki onun da aklının pek başında olmadığı belliydi. Sonunda söylenecek başka bir şey bulamayarak bir süre sessiz durdu. Sonra birden kendini topladı ve Elizabeth'in iznini isteyerek oradan ayrıldı. O zaman Bay ve Bayan Gardiner yeğenlerinin yanına geldiler ve Bay Darcy'nin boyunu bosunu övmeye başladılar. Ama kulağına tek bir söz bile girmeyen Elizabeth kendi düşüncelerine dalmış olarak sessizlik içinde yürüyordu. Utanç ve can sıkıntısından bunalmış durumdaydı. Buraya gelmesi ne büyük aksilik ve ne kötü bir yanlışlık olmuştu. Kim bilir Darcy bunu nasıl tuhaf karşılayacaktı. Böylesine onurlu bir erkek kim bilir onun bu yaptığı işi nasıl kötüye yoracaktı. Onun kendi peşinden koştuğunu sanacaktı. Ah, neden gelmişti sanki, neden? Ya da Darcy neden böyle beklenildiğinden bir gün önce dönmüştü. Kendileri konaktan 10 dakika önce çıkmış olsalardı karşılaşmayacaklardı. Çünkü Darcy'nin hemen şimdi gelmiş olduğu, atından veya arabasından henüz indiği ortadaydı. Şu karşılaşmanın tersliğini düşündükçe genç kızın her zerresine ateş basıyordu. Ama ya erkeğin tavırlarındaki göze batan değişiklik, bunun anlamı ne olsa gerekti? Elizabeth'le konuşması bile şaşılacak şeydi ya, hele böyle nazik, yumuşak bir ifadeyle konuşup evdekilerin bile hatırını sorması. Genç kız onu şimdiye değin hiç böyle uysal, böyle alçak gönüllü görmemişti. Rosings Park'ta mektubunu Elizabeth'in eline tutuşturduğu zamanki haliyle bugünkü hali arasında dağlar kadar fark vardı. Elizabeth ne düşüneceğini, bütün bunları neye yoracağını bilemiyordu. Şimdi ırmak kıyısındaki güzel bir yola sapmışlardı ve attıkları her adım gözlerinin önüne bir öncekinden daha şahane bir görünüm sermekteydi. Ne var ki Elizabeth bir süre hiçbir şeyi açıkça göremedi. Gerçi dayısıyla yengesinin güzel değil mi diye üst üste sordukları sorulara makine gibi yanıtlar veriyor ve onların gösterdiği yana doğru dönüp bakıyordu ama baktığı şeyleri seçecek durumda değildi. Aklı hep Darcy'deydi. Onun şu anda kafasından neler geçtiğini bilmeye can atıyordu. Darcy onun için ne düşünüyor olabilirdi? Her şeye karşın onu hala seviyor muydu acaba? Belki yalnızca ilgisiz ve rahat olduğu için o denli kibar ve yumuşak davranmıştı. Gel gelelim sesinde öyle bir titreyiş vardı ki hiç de ilgisizliğe ve rahatlığa benzemiyordu. Genç kız bu karşılaşmanın ona zevk mi yoksa acı mı verdiğini gerçi kestiremiyordu ama onun serin kanlı olmadığına da gerçekten emindi. Sonunda yanındakilerin onun dalgınlığından yanıp yakınmaları biraz uyarı da Elizabeth kendini toparlamak gereğini duydu. Şimdi koruluğa girmişlerdi. Bir süre ırmak yolundan ayrılarak daha yukarılara tırmandılar. Ağaçların arasındaki açıklıklardan yer yer vadi, karşı tepeler ve ırmak görülüyordu. Bay Gardiner bütün parkın çevresini dolaşmak istediğini söyledi. Ama parkın çevresinin bir kere de dolaşılamayacak kadar geniş olduğunu kestirebiliyorlardı. Nitekim bahçıvan övünç dolu bir gülümseyişle park çevresinin 15 kilometre uzunlukta olduğunu bildirdi. Böylece bu sorun da çözümlenmiş oldu ve onlar da bütün ziyaretçiler gibi bu kadar bir geziyle yetinmeye karar verdiler. Tuttukları yol onları bir süre sonra yine ırmak kıyısına çıkardı. Suyun en dar boğazlarından biriydi bu. Karşı yana küçük bir köprünün üzerinden geçtiler. Burası korunun en el değmemiş köşelerinden biriydi. Vadi son derece daraldığı için su kıyısını izleyen fundalık bir yoldan başka da bir yol yoktu. Elizabeth bu yolu tutturarak ırmağın kıvrımları boyunca keşfe çıkmaya can atıyordu. Gel gelelim köprüden geçip de evden ne kadar uzaklaşmış olduklarını gördükleri zaman yürüyüşten zaten pek hoşlanmayan Bayan Gardiner daha ileriye gitmek istemedi. Ve en kısa yoldan arabaya dönülmesine karar verdi. Elizabeth'in de bu karara boyun eğmekten başka çıkar yolu olmadığı için geri döndüler ve yine konağa doğru yürümeye başladılar. Ama çok hızlı gittikleri söylenemez. Çünkü balık tutmayı pek seven ama buna pek az zaman bulan Bay Gardiner, ırmağın sularında birkaç alabalık görünce o kadar ilgilenmişti ki durup bakmaktan ve bahçıvanı bu konuda sorguya çekmekten yürümeyi unutuyordu. Böyle ağır ağır ilerlerken Bay Darcy'nin yaklaşmakta olduğunu görerek bir kez daha şaşkınlığa kapıldılar. Elizabeth'in şaşkınlığı ilk karşılaştıkları zamanlarki kadar büyüktü. Neyse ki yolun bu bölümü daha açıklık olduğu için bu kez onu burun buruna gelmeden görebildiler. Böylece Elizabeth bütün şaşırmasına karşın hiç değilse kendini bu karşılaşmaya hazırlayacak fırsat bulabildi. Eğer yüz yüze gelirlerse serin kanlı görünüp serin kanlı konuşmaya karar verdi. Bir ara yolun bir kıvrımıyla gözden gizlenince onun başka bir yöne sapmış olabileceğini düşündü ama köşeyi döner dönmez karşılaştılar. Genç kız onun biraz önceki yumuşaklığından hiçbir şey yitirmemiş olduğunu bir bakışta anladı. Ve bu nezakete karşılık vermek için hemen parkın güzelliğini övmeye başladı. Gel gelelim şahane ve çok güzel sözcüklerinden başka bir şey söyleyemedi. Çünkü kimi tatsız anılar aklını çeldi ve genç kız pembirliği övüşünün başka anlama çekilebileceğini düşündü. Benzi solarak suspus oldu. Bayan Gardiner biraz geriden gelmekteydi. Darcy'yi görünce duralamıştı. Bunu ayrımlayan genç adam Elizabeth'e ''Beni arkadaşlarınıza tanıştırırsanız onur verirsiniz.'' dedi. Elizabeth ondan bu derece yakınlık beklemiyordu doğrusu. Onun bir zamanlar hor gördüğü, kendi akrabalığına yakıştıramadığı kimselerle şimdi tanışmak istediğini düşününce gülmemek için kendini zor tuttu. Ve içinden onların kim olduğunu öğrenince kim bilir ne şaşacak diye düşündü. Şimdi onları yüksek tabakadan bir hanımla bey sanıyor. Bir tanıştırma sırasında yanındakilerin dayısıyla yengesi olduğunu belirtirken yan gözle bakalım nasıl tepki gösterecek diye Darcy'nin yüzüne bakıyordu. Onun böyle sıradan ve avamdan kişilerin yanından koşa koşa uzaklaşacağını da aklından geçirmiyor değildi. Darcy'nin bu akrabalığı öğrenince şaştığı, gerçi yatsınamaz ama genç adam bunu soğukkanlılıkla karşıladı ve kaçıp gitmek şöyle dursun, onların yanına katılarak Bay Gardiner'la konuşmaya bile başladı. Bu durum karşısında sevinmemek, üstelik bir zafer duygusuna kapılmamak Elizabeth'in elinde değildi. İki erkeğin arasındaki konuşmaları can kulağıyla dinliyor ve dayısının ağzından çıkan her sözle yeni baştan kıvanca boğuluyordu. Çünkü Bay Gardiner'ın zeka ve zevk sahibi, kibar bir beyefendi olduğu her sözünden anlaşılıyor, üstünden akıyordu. Söz döndü, dolaştı, balık avına geldi ve Elizabeth Darcy'nin dayısına bu yörede kaldığı sürece istediği zaman gelip Pemberley Irmağı'nda balık tutmasını söylediğini duydu. Darcy aynı zamanda Bay Gardiner'a olta ve yem sağlayacağını söz veriyor ve ırmağın nerelerinde balığın bol olduğunu gösteriyordu. Elizabeth'le kol kola yürümekte olan Bayan Gardiner, yeğenine şaşkınlığını belirten bir bakışla baktı. Elizabeth sesini çıkarmadı. Ama duyduğu sevinç sonsuzdu. Bütün bunları Darcy onun hatırı için yapıyor olsa gerekti. Yine de genç kız büyük şaşkınlıklara kapılmaktan kendini alamıyordu. Nasıl değişmiş böyle? Nedir onu bu derece değiştiren? Ben olamam. Bu derece yumuşak, alçak gönüllü oluşu benim sayemde olamaz. Huntsford'da ettiğim sistemler onu böylesine etkileyip kökünden değiştirmiş olabilir mi? Beni hala seviyor mu acaba? Olamaz ki. Bir süre böyle hanımlar önde, beyler arkada yol gittiler. Sonra şaşırtıcı bir su birikintisini daha yakından görmek için suyun kıyısına indikleri sırada Bayan Gardiner çok yorulduğunu ve kocasının koluna girerse daha rahat yürüyeceğini söyledi. Bunun üzerine Darcy Elizabeth'in yanına geçti ve böylece yürümeye başladılar. Kısa bir sessizlikten sonra Elizabeth konuşmaya karar verdi. Onun burada olmadığını sandıkları için konağa geldiğini anlatmak istiyordu. Böylece onun dönüşünün hiç beklenmedik bir sürpriz olduğunu söylemekle konuyu açtı. Kahya sizin konağa ancak yarın döneceğinizi söylüyordu dedi. Üstelik Beckwith'den ayrılmadan önce de sizin burada olmadığınızı ve şu günlerde beklenmediğinizi söylüyorlardı. Darcy gerçekten hiç habersiz birdenbire geldiğini itiraf etti. Kahyasıyla görüşülecek bir iş olduğu için birlikte yolculuk ettiği arkadaşlarından önce gelmiş. Sonra Darcy, onlar yarın sabah erkenden burada olacaklar dedi. Aralarında tanıdıklarınız da var, Bay Bingley ile kız kardeşleri. Elizabeth yalnızca başını eğmekle yetindi. Aklına hemen Bingley'den son olarak söz edişleri gelmişti. Ve eğer yüzündeki kırmızı renk dalgasına bakılırsa, Darcy'nin aklına da aynı şey gelmiş olsa gerekti. Bir duralama oldu. Sonra genç adam, geleceklerin arasında öyle biri var ki sizinle tanışmayı çok istiyor diye sözünü sürdürdü. Kız kardeşimi size tanıtmama izin verir misiniz? Yoksa çok mu ileri gidiyorum? Elizabeth'in bu dilek karşısında duyduğu şaşkınlık gerçekten büyük oldu. Bayan Darcy'nin onunla ille tanışmak istemesi için bir neden olmadığı ve bu tanışmayı Darcy'nin istediği belli bir şeydi. Demek ki Darcy, evlenme isteğinin olumsuz karşılanmasına kızmakla birlikte Elizabeth'i hor görmemişti. Şimdi ikisi de derin düşüncelere dalmış olarak sessizlik içinde yürüyorlardı. Elizabeth rahat değildi. Rahat olamazdı ama yine de gururu okşanmıştı. Sevinçliydi. Darcy'nin ona kız kardeşini tanıtmak isteyişi en yüksek övgü sayılırdı. Fayton'un durduğu yere geldikleri zaman ötekileri çok geçmiş olduklarını, Bay ve Bayan Gardiner'ın ta gerilerde kaldıklarını gördüler. O zaman Darcy genç kıza içeri buyurup oturmasını söyledi. Ama o yorulmadığını ileri sürdü. Çimlikte baş başa duruyorlardı. Böyle bir zamanda konuşulacak çok şey vardı ve susmak sıkıcıydı. Elizabeth bir şeyler konuşmak isteğini duyuyordu ama her konuda bir sakınca var gibiydi. En sonunda yapmakta olduğu yolculuk aklına geldi. İşte bundan tehlikesiz konu olamazdı. Böylece bir süre büyük dirençle Oxford'dan ve Blenheim'dan konuştular. Yine de dakikalar geçmek, yenge hanım gelmek bilmiyordu ve genç kızın hem sabrı hem de sözleri tükenmek üzereydi. Gardiner'ların gelişi üzerine ev sahibi onları ille de içeriye girip birer çay içmeye çağırdı. Ama ziyaretçiler bunu kabul etmeyince birbirlerinden büyük bir nezaketle ayrıldılar. Bay Darcy hanımların arabaya binmelerine yardım etti ve Elizabeth onun yavaş yavaş düşünceli adımlarla konağa doğru döndüğünü gördü. Araba kalkınca karı koca Gardiner'lar Pemberley'nin sahibi konusundaki düşüncelerini ortaya döktüler. İkisi de onu umduklarının çok daha üstünde bulmuşlardı. Bayan Gardiner baştan aşağı ince, terbiyeli, kibirsiz bir insan diyordu. Bay Gardiner gerçi üzerinde gururlu ağır bir hava yok değil ama bu yalnızca gösterişte kalıyor. Sonra ona yaraşıyor da diye fikir yürüttü. Şimdi ben de kahya kadınla aynı şeyleri söyleyeceğim. Bazıları onun kibirli olduğunu söyleyebilirler ama ben onda hiç öyle burnu büyük bir hava bulmadım. Bize karşı takındığı tavır da çok şaşırtıcıydı. Yalnızca nazik davranmakla kalmadı. İyiden iyiye ilgilendi bizimle. Oysa hiç gereği yoktu. Çünkü Elizabeth'le olan dostlukları bir tanışıklıktan ibaret. Bayan Gardiner, Lizzie'ciğim, evet Bay Darcy Wickham kadar yakışıklı değil dedi. Daha doğrusu Wickham gibi şirin değil. Yoksa çizgileri son derece düzgün. Sen bu adamın ters, kötü bir adam olduğunu nereden çıkardın Tanrı aşkına? Elizabeth elinden geldiğince kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Darcy'nin yakından tanındıkça daha iyi anlaşılan bir tip olduğunu ileri sürdü. Dayısı belki de günü gününe uymayan bir adamdır dedi. Bu soylu aileler çok zaman böyledir. Onun için ben onun balık tutmak konusunda söylediklerine pek kulak asmam, daha iyi. Neme gerek, belki başka bir gün düşüncesini değiştirip surat çevirir. Elizabeth onun bu düşüncesinin temelden yanlış olduğunu biliyordu ama sesini çıkarmadı. Yengesi, senden duymasam onun hiç de taş yüreklilik yapacak tipte olduğunu, zavallı Wickham'a böyle kötülükler edebileceğini sanmazdım Elizabeth dedi. Hiç de kötü bir insana benzemiyor. Tersine konuşurken ağzının ifadesi çok cömert. Yüzünde de öyle bir vakar var ki bu tipler çoğunlukla iyi yürekli olur. Zaten bizi gezdiren hanım kişi de onu göklere çıkardı ya. Kadıncağız konuştuğu sırada çok kez yüksek sesle gülmemek için kendimi zor tuttum. Ama kim bilir, Bay Darcy'nin eli çok açık olsa gerek. bazı hizmetçilerin gözünde eli açık olan bir insan her türlü erdeme sahiptir. Elizabeth şimdi Darcy'nin bir dereceye kadar savunmasını yapmayı boynuna borç bilmeye başlamıştı. Bu yüzden üstü kapalı bir biçimde kentte kaldığı sırada onun akrabalarından bir takım şeyler duyduğunu ve bu duyduklarına bakılırsa olayların çok başka bir biçimde yorumlanabileceğini, ne Darcy'nin karakterinin ilk sandıkları kadar kusurlu ne de Wickham'ınkinin ilk göründüğü kadar temiz olduğunu anlatmaya çalıştı. Buna kanıt olarak da Darcy ile Wickham'ın arasında dönen parayla ilgili işleri anlattı. Bunu kimden öğrendiğini bildirmedi. Yalnızca inanılır bir kaynaktan duymuş olduğunu söyledi. Bayan Gardiner şaşmış, üzülmüştü ama şu sırada çok sevdiği yerlere yaklaşmaktaydılar. Genç kadın tatlı anıları tazelemek keyfi içinde her şeyi unuttu. Eskiden tanıdığı ilgi çekici yerleri kocasına göstermeye öyle daldı ki her şeyi unuttu. Sabahki yürüyüşten yorgun düşmüş olmakla birlikte yemekten hemen sonra eski dostlarını bulmak için yine yollara döküldü. O akşamı da yıllarca ayrılıktan sonra yine tazelenen bir dostluğun zevki içinde geçirdi. Elizabeth'e gelince, o gün olup bitenler kafasını öylesine oyalıyordu ki yeni tanıdığı kimselerle ilgilenecek durumda değildi. Durmadan Darcy'nin gösterdiği ince yakınlığı ve kız kardeşini ona tanıtmak isteğini düşünmekten ve her seferinde yeniden şaşkınlığa düşmekten başka bir şey yapamıyordu. 3. Bölüm 2. Kısım. Elizabeth Darcy'nin kız kardeşinin Pemberley'e geldiğinin ertesi günü onunla tanıştırmaya getireceğini tahmin etmişti. Bu yüzden de ertesi sabah hiç Han'dan uzaklaşmamaya karar vermişti ama düşündüğü doğru çıkmadı. Çünkü Darcy kız kardeşini daha Pemberley'e ilk geldiği gün alıp Elizabeth'e getirdi. Bu Elizabeth'lerin Lambton'a geldiklerinin ertesi günüydü. Sabahleyin bazı dostlarla bir gezinti yapmışlardı ve öğle yemeğini de yine bu dostlarla birlikte yiyeceklerdi. Tam yemekten önce elbiselerini değiştirmek için Han'a dönmüşlerdi ki yolda bir araba sesi duyarak pencereye doğru koştular ve fayton içinde bir beyle bir hanımın geldiğini gördüler. Elizabeth arabacının sırtındaki üniformayı o saat tanıdığı için bunun ne anlama geldiğini kestirdi. Gelenlerin kim olduklarını ve kime geldiklerini söyleyerek akrabalarını hatırı sayılır bir şaşkınlığa uğrattı. Dayısıyla yengesi gerçekten iyice şaşırıp kalmışlardı. Bu durumun yanı sıra Elizabeth'in konuşurken gösterdiği utangaçlıkla bir gün önceki olaylar da bir araya gelince durumu yepyeni bir açıdan görmeye başladılar. Böyle bir şey şimdiye dek akıllarına gelmiş değildi. Ama şimdi böyle bir erkeğin bu derece ilgi göstermesi için hiç kuşkusuz Eliza'ya aşık olması gerektiğini düşünmekten kendilerini alamadılar. Bu yeni yorumlar onların kafasından geçe dursun, Elizabeth'in duygularındaki karmaşa da her dakika biraz daha artmaktaydı. Genç kız kendi heyecanının şiddetine kendisi şaşırıyordu. Aynı zamanda içinde şöyle bir korku da vardı. Ya Darcy onu aşırı biçimde övüp göklere çıkarmışsa ve bu yüzden kız kardeşi onu görünce düş kırıklığına uğrarsa? Genç kız Georgiana'nın hoşuna gitmek için olağanüstü bir istek duyuyordu ve böyle olduğu için de hiç hoşa gitmeyeceğinden korkuyordu. Görünmekten çekinerek pencereden çekildi. Kendini toparlamak için salonda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Ama dayısıyla yengesinin arasında geçen bakışları gördükçe büsbütün sıkılıyordu. Bayan Darcy ile ağabeyi içeri girdiler ve bu ürkünç tanıştırma töreni en sonunda gerçekleşti. Elizabeth, Georgina'nın en az kendisi kadar sıkılgan olduğunu görerek şaşırdı. Lambton'a geldiklerinden beri birkaç kişiden Bayan Darcy'nin aşırı derecede kibirli olduğunu duymuştu ama onun yalnızca aşırı derecede utangaç olduğunu anlaması için birkaç dakikacık yetti de arttı bile. Georgina'nın ağzından tek heceli birkaç sözden başka söz almakta güçlük çekiliyordu. Bayan Darcy uzun boylu ve Elizabeth'ten daha iri yapılıydı. 16'sını yeni doldurmuş olmakla birlikte gelişmişti. Güzel, ahenkli bir yapısı vardı. Ağabeyi kadar güzel olmamakla birlikte yüzünden zeka ve iyilik akıyordu. Davranışlarında alçak gönüllü, yumuşak ve tatlıydı. Onun ağabeyi gibi kendine güvenen, keskin görüşlü ve tepeden bakan tavırlı olacağını sanan Elizabeth, karşısında böyle bambaşka birini bulunca rahatladı. Hana gelişlerinin üzerinden pek çok zaman geçmemişti ki Darcy, Elizabeth'e Bingley'in de kendilerini görmeye geleceğini bildirdi. Genç kız daha sevindim diyecek zamanı bulamadan Bingley'in çevik ayak sesleri merdivende duyuldu ve bir an sonra genç adam salona girdi. Elizabeth'in ona karşı duyduğu öfke çoktan geçmişti ama birazı kalmış bile olsa şimdi onun gösterdiği yürekten sevinç karşısında olduğu gibi erir giderdi. Bingley evdekilerin hatrını genel olmakla birlikte dostça sordu. Yine her zamanki iyi, candan, rahat tutumuyla konuşuyordu. Bingley, Bay ve Bayan Gardiner için de ilgi çekici bir kişiydi. İkisi de onu görmeyi ne zamandır istiyorlardı. Daha doğrusu bu sabah ziyareti bütünüyle ilgi çekici bir olaydı. Kafalarında az önce beliren kuşkular yüzünden Darcy ile Eliza'yı gizli ama derin bir dikkatle inceliyorlardı. Bu incelemenin sonucu olarak şu kanıya varmakta gecikmediler. İki gençten hiç değilse bir tanesi sevmenin ne demek olduğunu biliyordu. Genç kızın duygularını pek kestiremiyorlardı ama genç adamın hayranlıkla dolup taştığı gün gibi ortadaydı. Elizabeth'e gelince onun kafası dop doluydu. Konukların her birinin duygularını anlamak istiyordu. Kendi duygularını yatıştırmak ve herkesin hoşuna gitmek istiyordu. Aslında onu en çok korkutan bu son istek en kolaylıkla gerçekleştirebileceği istekti. Çünkü hoşlarına gitmek istediği kimselerin ona karşı tutumları zaten olumluydu. Onu beğenmeye Bingley hazır, Georgina istekli ve Darcy kararlıydı. Elizabeth Bingley'i görünce ister istemez ablasını anımsamıştı. Acaba Bingley'in aklı da Jane'de miydi? Ah, bunu bilmeyi Elizabeth öyle istiyordu ki. Bingley bu sabah eskisinden daha az konuşuyordu ve ara sıra Elizabeth'e öyle bir bakışı vardı ki onun yüzüyle bir başka yüz arasında benzerlik arar gibiydi. Belki bu Elizabeth'in hayal gücünün ürünüydü ama genç kız onun Georgina Darcy'ye karşı olan tutumunu da yanlış yorumluyor olamazdı ya. Georgina bir zamanlar Jane'e rakip olarak gösterilmişti. Oysa Bingley ile aralarında hiçbir özel yakınlık olmadığı belliydi. İkisinin de tutumlarında Caroline'ın umut ve savlarına haklı çıkaracak hiçbir yön yoktu. Zaten çok geçmeden Elizabeth'i bu noktada iyice rahatlatacak bazı durumlar oldu. Bingley'in söylediği ufak tefek kimi şeyler onun Jane'i sevgiyle anımsadığını ve Jane'den söz açmak için can atmakla birlikte göze alamadığını ortaya vuruyordu. Başkalarının hep birlikte konuştukları bir sırada Bingley, Elizabeth'i bir köşeye çekti ve gerçekten üzüntü dolu bir sesle ''Çoktandır sizi görmek zevkinden yoksun kalmıştık.'' dedi ve sonra daha Elizabeth yanıt veremeden ekledi. 8 ayı geçiyor. 26 Kasım gecesi Netherfield'deki toplantıdan sonra görüşemedik. Onun belleğinin böyle duyarlılıklı ve şaşmaz çalıştığını öğrenmek Elizabeth'i hoşnut etti. Daha sonra da Bingley bir fırsatını bularak yine ötekilerin kulak vermediği bir sırada ''Kız kardeşlerinizin hepsi Longbourn'de mi?'' diye sordu. Gerçi ne önceki sözler ne de bu soru kendiliklerinden bir önem taşıyabilirdi ama genç adamın duruşu ve bakışı bunlara anlam kazandırıyordu. Elizabeth Darcy'ye doğrudan doğruya bakmak olanağını gerçi pek bulamıyordu ama ne zaman başka onun yüzünde sevinçli, rahat bir bakış ve konuşmalarında kibirden, kurumdan ve küçümsemeden tümüyle uzak bir ifade buluyordu. Demek ki dün onda gördüğü o yeni alçak gönüllü yumuşaklık geçici bile olsa bugünlük henüz yürürlükteydi. Onun daha birkaç ay önce açıkça hor gördüğü kişilere karşı böyle yakın ve sıcak davrandığını görüp Hansford'daki çalışmalarını anımsadıkça Elizabeth aradaki büyük ayrım karşısında şaşırıp kalıyor ve şaşkınlığını ortaya vurmamak için kendini zor tutuyordu. Darcy'yi hiçbir zaman Rosings Park'taki akrabalarının yanında bile böyle kibirsiz, gönülsüz, başkalarını memnun etmeye istekli, bu denli sade ve rahat görmemişti. Oysa bu çabaları hiçbir önemli sonuç veremezdi. Ve şu sırada yakınlık gösterdiği kişileri sırf tanımış olmasının bile hem Netherfield'deki hem de Rosings'teki hanımlarca eleştirilip alaya alınacağı kesindi. Ziyaretçiler yarım saate aşkın bir süre kaldılar. Gitmek için ayağa kalktıkları zaman Darcy, Bay ve Bayan Gardiner'la Elizabeth'i bir gece Pemberley'e akşam yemeğine çağırdı. Kız kardeşi de onun bu çağrısına bu tür işlere henüz alışık olmadığını gösteren bir sıkılganlıkla katıldı. Bayan Gardiner önce Elizabeth'ten yana baktı. Bu çağrı en çok Eliza'yı ilgilendirdiği için yengesi onun gitmek isteyip istemediğini öğrenmek niyetindeydi. Ama Elizabeth başını öte yana çevirmişti. Yine de yengesi bu kasıtlı kaçamağın isteklisizlik değil de sıkılganlık anlamına geldiğini seziyordu. İnsanları ve eğlenceyi pek seven kocasının da çağrıyı kabul etmeye hazır olduğunu gördüğü için olumlu yanıt verdi ve bir ertesi gece için sözleştiler. Bingley, Elizabeth'i yine göreceğine çok sevindiğini, çünkü onunla konuşmak istediği birçok şey, ortak birçok dostla ilgili olarak soracağı sorular bulunduğunu söyledi. Elizabeth de bunu onun Jane'den konuşmak istediğine yorarak sevindi. Hem bu yüzden hem de daha başka nedenler yüzünden bu ziyaretten çok hoşnut kaldı. Gerçi ziyaret sırasında duygularının karışıklığı yüzünden diken üstünde durmuştu ama şimdi olup bitenleri rahat rahat ve hem de hoşnutlukla gözden geçirebilirdi. Yalnız kalıp düşünebilmek için can atıyordu. Dayısıyla yengesinin bir şeyler sorup iğneli konuşmalar yapmalarından da korkuyordu. Onun için yanlarında pek oyalanmadı ve Bingley'i çok sevmiş olduklarını duyduktan sonra hazırlanmak bahanesiyle kendi odasına kaçtı. Ama onların meraklarından korkmasının hiç gereği yoktu. Dayısıyla yengesi onu konuşmaya zorlayacak kişiler değildiler. Yeğenlerinin Darcy'yi ilk sandıklarından daha yakından tanıdığını ve Darcy'nin de ona iyice tutkun olduğu belliydi. Karı koca Gardiner'lar şimdilik durumdan kendilerince anlamlar çıkarmakla yetiniyor ve Elizabeth'i sorguya çekmek hakkını kendilerinde bulmuyorlardı. Şimdi artık Darcy konusundaki düşüncelerini de kökünden değiştirmeleri zorunlu olmuştu. Kendi tanıdıkları kadarıyla Darcy'de hiçbir kusur bulamıyorlardı. Eğer onun kişiliğini kendi izlenim ve duygularıyla Pemberley konağındaki kahya kadının anlattıklarına göre çizecek olsalar, sanırız ki Hertfordshire'dekiler bunu kendi bildikleri Bay Darcy olduğuna dünyada inanmazlardı. İçlerinden de kahya kadına inanmak geliyordu. Darcy'yi 4 yaşından beri tanıdığını söyleyen ve üstünden dürüstlük yakan bir emektarın sözleri yabana atılamazdı. Zaten Lambton'daki dostlarından duyduklarıyla kahya kadının sözleri arasında bir çelişki yoktu. Buralıların Bay Darcy'yi buldukları tek suç biraz gururlu oluşuydu ki bu böyle olsa gerekti. Küçük bir taşra kasabasının ahalisine genç adam aralarına karışıp evlerine gidip gelemediği için olduğundan daha kibirli görünebilirdi. Ama onu gururlu bulanlar bile elinin çok açık olduğunu ve fakir fukaraya durmadan yardım ettiğini söylüyorlardı. Yıkıma gelince, yolcularımız onun bu dolaylarda pek gözlü olmadığını anlamakta gecikmediler. Gerçi onu yetiştiren kişinin oğluyla arasında geçenleri tam olarak bilen yoktu ama Derbyshire'dan ayrıldığı zaman arkada çok borç bıraktığı ve bunları sonradan Bay Darcy'nin ödediği biliniyordu. O gece Elizabeth'in aklı fikri Pemberley konağındaydı. Gerçi saatler geçmek bilmiyordu. Ama konağın efendisine karşı beslediği duyguların ne olduğunu anlamaya bu uzun gece bile yetmedi. Genç kız saatlerce uyanık yatarak duygularını adlandırmaya çalıştı. Ondan nefret etmiyordu. Bu elde bir. Hayır, nefret duygusu çoktan silinmiş ve genç kız ne zamandır bir vakitler ona karşı bu derece şiddetli bir kin beslediği için kendi kendinden utanır olmuştu. Onun erdemlerine ve değerli yönlerine karşı genç kızın istemeye istemeye duyduğu saygı, dünden beri çevreden duyduğu övgü sözlerinin ve Darcy'deki değişikliğin etkisiyle daha derinleşmiş, daha yumuşamıştı. Duygularında saygıdan ve beğenmeden daha güçlü bir yön olduğu yadsınamazdı ki bu da şükran duygusuydu. Onun sevgisine karşı duyduğu şükran, Darcy ona aşık olmuştu ve onu hala geçmişteki huysuz ve kavgacı davranışını, haksız suçlayışlarını bağışlayabilecek kadar seviyordu. Elizabeth onun aralarında geçen o olaydan sonra kendisinden bucak bucak kaçacağını sanmıştı. Oysa genç adam bu beklenmedik rastlantıdan yararlanarak hiçbir aşırı, taşkın ve göze batıcı davranışta bulunmaksızın dostluklarını ilerletmek istiyordu. Kendini onun akrabalarına ve kız kardeşini ona sevdirmeye çalışıyordu. O derece gururlu bir adamdaki bu çapta değişiklik genç kıza yalnızca şaşkınlık değil, aynı zamanda tatlı bir kıvanç da veriyordu. Çünkü bu değişikliği aşka hem de aşkların en ateşlisine yormak gerekti. Yine de Elizabeth bu sevincini ve ona karşı beslediği duyguları daha tam olarak anlayabilmiş değildi. Ona saygı besliyor, değer veriyor, onun mutlu olmasını istiyordu ama bu mutluluğun kendisine bağlı olup olmamasını istiyor muydu? Ona yeniden evlenme konusunu açtırabilirdi ama böyle bir şey acaba ikisi için de iyi olur muydu? İşte Elizabeth bu soruların yanıtını henüz kestiremiyordu. Akşamleyin yenge ile yeğen aralarında konuşup anlaşmışlardı. Bayan Darcy'nin daha Pemberley'e gelir gelmez ayağının tozuyla onları görmeye koşması olağanüstü bir incelikti ve karşılıksız bırakılmaması gerekirdi. Onlar da genç kızın bu jestine karşı her ne kadar yetersiz kalsa da kendilerince bir çaba göstermeliydiler. Böylece ziyareti hemen ertesi sabah iade etmeye karar verdiler. Elizabeth buna seviniyordu ama niçin sevindiğini kendi kendine sorduğu zaman verecek yanıt bulamıyordu. Bay Gardiner kahvaltıdan sonra onlardan ayrıldı. Bir gün önce Darcy yine balık avı konusunu tazelemiş ve o gün öğleden sonra Bay Gardiner'ı Pemberley'e çağırmıştı. 3. Bölüm 3. Kısım. Caroline Bingley'in ona karşı gösterdiği soğukluğun temelde çekemezliğe dayandığını Elizabeth artık inanç getirmişti. Onun için şimdi Pemberley'e çıkıp gitmesinin Caroline'ı hiç de hoşnut etmeyeceğini düşünmekten kendini alamıyor ve yeniden karşılaştıkları zaman onun ne ölçüde nazik davranacağını merak ediyordu. Konağa vardıkları zaman uşak onları kuzeye bakan ve bu yüzden yaz aylarında pek serin olan bir salona aldı. Pencereler ve camlı kapılar doğrudan doğruya bahçeye açıldığı için evin hemen arkasındaki çimliğe serpiştirilmiş gibi duran ulu meşe ve kestane ağaçlarıyla gerideki koruluk tepelere bakıyordu ve insanın içini açan bir görünümü vardı. Salonda Bayan Darcy, yanında Bayan Hurst, Bayan Bingley ve Nedimesi oturmaktaydı. Bayan Darcy onları çok nazik karşıladı. Sıkılgan tutumu aslında utangaçlıktan ve yanlış bir iş yapmak korkusundan doğduğu halde çevresindekilerin üzerinde bir gurur ve kendini beğenmişlik etkisi bırakabilirdi. Hele kendi kendine güveni olmayan kimseler üzerinde. Neyse ki Bayan Gardiner'la yeğeni kızın çekimser duruşunun iç yüzünü anlıyor ve ona acıyorlardı. Bayan Hurst'la Bayan Bingley onları yalnızca biraz diz kırarak selamladılar. Sonra salonda birkaç dakika için sıkıntılı bir sessizlik indi. Zaten bu gibi sessizlikler her zaman sıkıntılıdır. Bu sessizliği ilk bozan Georgina Darcy'nin nedimesi Bayan Annelise oldu. Kibar, güzelce bir kadındı ve bir konuşma konusu yaratmak için gösterdiği çaba onun Caroline'le ablasından daha görgülü olduğunu ispatlıyordu. Böylece o ve Bayan Gardiner ara sıra Elizabeth'in de yardımıyla konuşmayı sürdürdüler. Georgina'nın yüreğim olsa da ben de karışabilsem der gibi bir bakışı vardı. Gerçekten de ara sıra işitmek tehlikesinin en az olduğu bir sırada kısacık bir cümle söylemek ataklığını gösterebiliyordu. Elizabeth çok geçmeden Caroline'ın kendisine göz hapsini aldığını gördü. Hele Georgina'ya bir şey söylemeye kalkışsa Caroline hemen kulak kesiliyordu. Neyse ki Elizabeth onlardan biraz uzakta oturmuştu da her zaman söze karışmak zorunluluğu yoktu. Çünkü kafası kendi düşüncelerine iyice dalmıştı. Her an salona erkeklerden biri veya birkaçı girecek diye bekliyordu. Evin efendisinin de bunların arasında olmasını hem istiyor hem de bundan korkuyordu. İsteğinin mi yoksa korkusunun mu daha baskın olduğunu da kestiremiyordu. Böylece belki çeyrek saat Caroline'ın sesini bile duymadan oturduktan sonra Elizabeth onun soğuk bir ses tonuyla evdekilerin hatırını sorduğunu işitti. Kendi de onunki kadar soğuk bir sesle kısa bir yanıt verdi ve sonra sustu. Bu ziyarete renk katan ikinci şey hizmetçilerin soğuk et, pasta ve nefis taze meyve tepsileriyle içeri girmeleri oldu. Ama bunu sağlayabilmek için Bayan Annesley'in bir süre kaş göz ederek Bayan Darcy'ye ev sahiplik görevini anımsatması gerekti. Şimdi artık salondakilere iş çıkmıştı. Konuşmasalar bile yemek yiyebilirlerdi. Tabaklarda piramit biçiminde yığılmış duran nefis üzümler ve şeftaliler onları çok geçmeden masa başına çekti. Az sonra Elizabeth evin efendisinin gelmesinden korktuğunu mu yoksa bunu dilediğini mi anlayabilmek olanağını buldu. Çünkü Darcy içeri girmişti. Ve ilkin onun gelişine sevindiğini sanan genç kız çok geçmeden keşke gelmeseydi diye düşünmeye başladı. Darcy, Bay Gardiner ve daha birkaç konuğuyla birlikte balık tutmak için ırmak boyuna inmişti. Ama Bay Gardiner'dan hanımların o sabah Georgina'yı görmeye niyetlendiklerini öğrenince hemen koşup gelmişti. Onu görür görmez Elizabeth çok yerinde bir düşünceyle olduğu gibi rahat davranmaya karar verdi. Salondakilerin hepsinin kendisiyle Darcy'den kuşkulanmış olduklarını sezmek, genç kızın bu kararını iyice uygulamasını da güçleştiriyordu. Genç adam içeri girer girmez herkes onu göz hapsine alıvermişti. Onun ne yapıp edeceğine karşı duyulan merak en açık ve belirgin biçimiyle Caroline Bingley'in yüzünden okunuyordu. Bununla birlikte genç kız Darcy ile konuşurken tatlı tatlı gülümsemekten geri kalmıyordu. Çünkü ondan henüz umudunu kesmiş değildi. Ağabeyi içeri girdikten sonra Georgina'da konuşmaya katılmak için daha çok çaba göstermeye başladı. Darcy, kız kardeşiyle Elizabeth'in iyi dost olmalarını istiyordu ve onları birbirleriyle konuşmaya özendirmek için elinden geleni yapıyordu. Bunu Elizabeth kadar Caroline da anlamıştı. Öfkesinin verdiği gözü karalıkla ilk fırsatta biraz alaycı bir sesle sordu. ''Kuzum, Bayan Eliza, hani şu askerler sizin Meriton'dan gitmişler diye duyduk, doğru mu? Onların gidişi sizler için kim bilir ne büyük boşluk yaratmıştır.'' Gerçi Darcy'den çekinen Caroline, Wickham'ın adını anmayı göze alamamıştı ama onun kimi söylemeye getirdiğini Elizabeth hemencecik anlamış ve bir an sıkılıp bozulmaktan kendini alamamıştı ama bu kötü niyetli saldırıyı püskürtmek için hemen kendini toparladı ve Caroline'ın sorusunu umursamaz bir sesle yanıtlamayı başardı. Bu arada Darcy'nin yüzü pembeleşmiş olarak kendisinden yana baktığını ve Georgina'nın da utangaçlıkla başını önüne eğip oturmuş olduğunu gördü. Caroline Bingley, sözüm ona canı gibi sevdiği arkadaşına nasıl bir acı verdiğini bilseydi bu taşı elbet atmazdı. Ama o Elizabeth'i güç duruma düşürmekten başka hiçbir şey düşünmüyordu. Onun Wickham'a karşı zayıf olduğunu sanıyor ve belki duygularını dışa vurur da Darcy'nin gözünden düşer diye umuyordu. Aynı zamanda Darcy'ye Elizabeth'in ailesinden bazılarının kuş beyinli, gülünç tutumlarını da anımsatmak istiyordu. Georgina'nın bir zamanlar Wickham'la kaçmaya kalkıştığından zerrece haberi yoktu. Bunu olaya doğrudan doğruya karışanların dışında kimsenin ruhu bile duymamıştı. Elizabeth'ten başka. Neyse ki Elizabeth'in serin kanlı tutumu Darcy'nin kaygılarını hemen yatıştırdı. Caroline rakibini kışkırtamadığı için sinirlenmiş ve düş kırıklığına uğramış olmakla birlikte Wickham'dan söz etmeyi de göze alamıyordu. Bu sayede Georgina da zamanla kendisini toparladı ama artık söze karışacak yüreği kalmamıştı. Ağabeyiyle göz göze gelmekten korkuyordu ama o kız kardeşinin bu olayda oynadığı rolü unutmuş gibiydi ve yalnızca Elizabeth'le ilgileniyordu. Onu Elizabeth'ten soğutmak için düzenlenen bir tertip tersine Elizabeth'e büsbütün hayran olmasını sağlamıştı. Bu yukarıda anlatılan sorgu yanıt olayından az sonra konuklar ayağa kalktılar. Darcy onları arabalarına götüre dursun, Caroline da Elizabeth'in görünüşünü, davranış ve giyim kuşamını yerin dibine batırarak hıncını almaya çalışıyordu. Gel gelelim Georgina da ona katılmadı. Ağabeyinin övgüleri onun Elizabeth'i beğenmesine yetmişti. Ağabeyi yargısında yanılmış olamazdı. Ağabeyi Elizabeth'i öyle bir göklere çıkarmıştı ki Georgina da Elizabeth'i güzel ve sevimli bulmaktan başka hiçbir şey düşünemiyordu. Darcy salona döndüğü zaman Caroline kendini tutamadı ve Georgina'ya söylediklerinin bir bölümünü ona da söyledi. ''Ah Bay Darcy, bu sabah Eliza Bennet'in nasıl da hasta gibi bir hali var, öyle değil mi? Kıştan beri nasıl da bozulmuş, hiç böylesini görmemiştim. Kapkara, kaba saba bir şey olup çıkmış. Louisa ile ben şimdi onu diyorduk. Yolda görsek onu tanıyamazdık diye.'' Darcy bu sözlerden pek hoşlanmış olamazdı ama serin kanlılığını da bozmadı ve yalnızca benim Bayan Bennet'i gördüğüm tek değişiklik güneşte yanmış olması diye yanıtladı. Bu da yaz mevsiminde yolculuk yapmanın doğal bir sonucu sayılır. Caroline ne yalan söyleyeyim ben onda hiçbir zaman bir güzellik göremedim diye konuşmasını sürdürdü. Yüzü çok zayıf, teni de şöyle parlak ve renkli değil, yüz çizgileri ise hiç güzel sayılmaz, burnu pek dümdüz. Ayırt edici hiçbir yönü yok. Dişleri kötü sayılmaz ama yine de öyle aman aman değil. Kimilerinin pek güzel bulduğu gözlerine gelince ben hiçbir zaman onun gözlerindeki güzelliği anlayamadım. Bilgiç, şirret bir bakışı var ki hiç mi hiç hoşlanmıyorum. Zaten kızın her tutumu öyle küstah ki yüksek tabakadan olmayan birinde doğrusu çekilmiyor. Caroline Binley karşısındaki erkeğin Elizabeth'i beğendiğini bildiğine göre ona kendini sevimli göstermenin yolu bu biçim konuşmak olmasa gerekti. Ama hınçlı kişiler akıllarını kullanmasını bilemezler. Caroline de sonunda Darcy'nin sinirlendiğini görünce bir zafer kazanmış gibi oldu. Gel gelelim genç adam susmakta inat ediyordu. Caroline onu ille de konuşturmak amacıyla sözünü sürdürdü. Aklımdadır, Hertfordshire'da onu ilk tanıdığımız zaman güzel diye adının çıkmış oluşuna şaşıp şaşıp kalmıştık. Bay Darcy, bir gece sizin o kız mı güzel, o güzelse annesi de bilgin sayılır dediğiniz bugün gibi aklımda. Ama Eliza Bennet'i zamanla gözleriniz alıştı sanırım. Üstelik bir ara onu düşündükçe çekici bulmaya başlamıştınız. Darcy kendini artık tutamayarak evet diye yanıtladı. Ama bunlar Eliza Bennet'i daha ilk tanıdığım sıradaydılar. Aylar var ki o benim gözümde tanıdığım kadınların en güzellerinden biri olup çıktı. Ve sonra genç adam oradan ayrıldı. Caroline Bingley de kendisinden başka kimseyi üzmeyen bu sözleri çanak tutmuş olmanın kıvancıyla baş başa kaldı. Bayan Gardiner'la Elizabeth ise hana dönerlerken bu sabah ziyaretinin kendilerini yakından ilgilendiren yönünden başka her yönünü ele aldılar. Konakta görmüş oldukları kişilerin, gerçekte dikkat ettikleri tek kişinin dışında hepsinin görünüş ve davranışlarını incelediler. Bu kişinin kız kardeşinden, arkadaşlarından, evinden, meyvesinden, pastasından, kısacası her şeyinden söz açtılar. Yalnızca şahsına değinmediler. Oysa Elizabeth, yengesinin onu nasıl bulduğunu öğrenmek için can atıyordu. Yengesi de konuyu önce yeğeni açsın diye bekliyordu. 3. Bölüm 4. Kısım. Elizabeth Lambton'a ilk gelişlerinde Jane'den mektup bulamayınca düş kırıklığına uğramış. İkinci sabahta umutları boşa çıkmıştı. Neyse ki gelişlerinin 3. sabahı bekleyişi sona erdi ve Jane de savsama suçundan arındı. Çünkü iki mektubu bir arada geldi. Bunlardan birisinin önce yanlış bir adrese gitmiş olduğu anlaşılıyordu. Elizabeth buna hiç şaşmadı. Ablası zarfın üzerine şaşılacak derecede okunaksız ve karışık bir yazıyla yazmıştı. Mektuplar geldiği zaman yürüyüşe çıkmaya hazırlanıyorlardı. Dayısıyla yengesi mektuplarını rahatça tadını çıkarabilsin diye Elizabeth'i yalnız bırakarak kendi başlarına yola çıktılar. Yanlış yere giden mektubu önce açmak gerekiyordu çünkü bu 5 gün önce yazılmıştı. Başlangıçta Jane kasaba ve köydeki küçük toplantı ve eğlentilerinden söz ediyor ve haberler veriyordu ama mektubun bir gün sonrasının tarihini taşıyan ikinci yarısı besbelli büyük bir heyecan içinde yazılmıştı ve önemli bir haber taşıyordu. Biricik Lizzie, sana bu sayfaları yazdıktan sonra hiç beklenmedik, çok korkunç bir şey oldu. Seni telaşa vermekten çekiniyorum. Merak etme, hepimiz iyiyiz. Sorun zavallı Lydia ile ilgili. Dün gece yarısı biz yattıktan sonra saat 12'de özel ulakla Albay Forster'dan bir mektup geldi. Lydia onun kumandasındaki subaylardan biriyle İskoçya'ya kaçmış. Daha doğrusu Wickham'la. Sen bizim şaşkınlığımızı artık düşün. Yalnız Kitty bu işe pek bizler kadar şaşırmadı. Çok, pek çok üzgünüm. İki taraf içinde uygun olmayan bir evlenme. Her neyse, ben umudumu kesmiş değilim. Umarım Wickham için söylenen kötü şeyler yanılgı sonucudur. Düşüncesiz ve uçarı olduğu su götürmez ama bu yaptığıyla yüreğinin iyi olduğunu gösteriyor. Hiç olmazsa çıkarcı değilmiş. Çünkü babamızın Lydia'ya zırnık veremeyecek durumda olduğunu bilmemesinin yolu yok. Zavallı anneciğimiz yas içinde. Babam daha serin kanlı. İyi ki Wickham için söylenenleri annemizle babamıza duyurmamışız. Bana buna öyle şükrediyorum ki. Duyduklarımızı biz de unutalım artık. Lydia ile Wickham cumartesi gecesi çıkarabildiğimize göre gece yarısından önce kaçmışlar ama dün sabah saat 8'e dek kimse anlamamış. Anlar anlamaz da mektubu yollamışlar. Albay Forster yakında buraya geleceğini bildiriyor. Lydia onun karısına durumu bildiren kısa bir not bırakmış. Artık bu kadar yetsin. Anneciğimizi daha fazla yalnız bırakamam. Bu mektuptan hiçbir şey anlayamayacaksın. Çünkü ne yazdığımı ben de bilmiyorum. Elizabeth bu mektubu bitirir bitirmez düşünmek için zaman ayırmadan ve duygularını tartmaya bile kalkışmadan hemen ikinci mektubu açtı ve okumaya başladı. Bu birinci mektubun bitirilişinin ertesi günü yazılmıştı. Çok sevgili kardeşim, acele yazdığım mektubu almışsındır. Umarım bunu daha düzgün yazarım ama kafam o derece karışık ki kalemime güvenemiyorum. Biricik Liz'i nasıl yazacağımı bilemiyorum ama sana kötü bir haberim var. Gecikmeden de yazmak zorundayım. Bay Wickham'la zavallı Lydia'cığımızın evlenmesini uygun bulmazken, şimdi bu evliliğin yapılmış olduğunu bilsek öpüp başımıza koyacağız. Çünkü onların İskoçya'ya gitmediklerinden ve nikah filan da kıydırmadıklarından kuşkulanıyoruz. Albay Forster dün buraya geldi. Mektubundan hemen birkaç saat sonra Billington'dan ayrılmış. Gerçi Lydia Bayan Forster'ı bıraktığı mektupta İskoçya'daki Gretna Green kentine gideceklerini söylüyormuş ama Wickham'ın arkadaşı Bay Danny söz arasında ağzından kaçırmış. Onun oraya gitmeye, üstelik Lydia ile evlenmeye hiç niyeti yok diye. Bunu öğrenen Albay Forster telaşa kapılarak hemen onların peşine düşmüş. Clapham'a değin izlerini bulmuş ama ondan sonra yitirmiş. Çünkü bizimkiler orada araba değiştirmişler. Bilinen tek şey Londra yolunda görünmüş olmalarıymış. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Albay Forster o dolaylarda elinden geldiği kadar soruşturma yaptıktan sonra bize gelmiş. Bize karşı gösterdiği yakınlık ve incelik, duyduğu candan üzüntü onun iyiliğini gösteriyor. Onun ve karısının adına ben de çok üzülüyorum. Onların bu işte hiç suçu yok. Biricik Liz'i, üzüntümüz çok derin. Annemle babam olasılıkların en kötüsüne inanıyorlar. Ama ben yine de Wickham'ın bu denli alçalabileceğine inanmıyorum. İlk tasarladıklarından vazgeçip gizlice Londra'da evlenmelerini gerektiren nedenler olabilir. Hem zaten Wickham, Lydia gibi bir aile kızına karşı o şekilde kötü bir niyet beslese bile ki ben bunu ona konduramıyorum, Lydia'mızın kendini bu derece unutabileceğine nasıl inanabilirim? Olamaz bu. Yine de üzülerek söyleyeyim ki Albay Forster da nikahtan umutlu değil. Benim sözlerim karşısında başını salladı ve Wickham'ın güvenilebilecek bir insan olmadığını üzülerek söyledi. Anneciğimiz resmen hasta oldu. Odasından dışarı çıkamıyor. Biraz kendini zorlayıp toplanırsa daha iyi olacak ama ondan bunu bekleyemeyiz. Babama gelince, ömrümde hiçbir şeyin onu bu kadar etkilediğini görmemiştim. Çok öfkeli. Durumu gizlediği için Kitty'ye kızıyor. Ama Lydia bunu Kitty'ye sır olarak söylediğine göre gizli tuttuğuna şaşılmaz. Biricik Liz'i, bu üzücü olaylar sırasında burada olmayışına seviniyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, ilk sersemliğimin geçtiği şu sırada senin gelişini iple çekmeye başladım. Yine de programınızı alt üst etmenizi isteyecek kadar da bencil değilim. Hoşça kal. Biraz önce yapmayacağım dediğim şeyi yapmak için kalemi yine elime alıyorum. Durum öyle ki hepinize ilk fırsatta dönüp gelmeniz için yürekten yalvarmaktan başka çarem yok. Dayımla yengemin nasıl büyük gönüllü olduklarını bildiğim için böyle bir dilekte bulunmaktan hiç çekinmiyorum. Üstelik dayımdan ayrıca bir ricam daha var. Babam Lydia'yı arayıp bulmak için Albay Forster'la birlikte hemen Londra'ya gidiyor. Ne yapmaya niyetlendiğinden zerrece haberim yok ama öyle öfkesi burnunda ki sağduyuyla bir yol tutacağını hiç sanmıyorum. Albay Forster da yarın gece Billington'a dönmek zorunda. Böyle acil bir durumda dayımın yardımı ve yol göstermesi dünyaya bedel olacaktır. Onun şu sıradaki duygularımı hemen anlayacağını biliyor ve yüreğinin iyiliğine güveniyorum. Elizabeth mektubu daha bitirmeden "Dayım, dayım nerede?" diye bağırarak yerinden fırladı. Bu derece değerli olan zamanının bir dakikasını bile boşa geçirmeksizin dayısının peşinden koşmak için telaşlanıyordu. Ama daha o varmadan kapıyı bir uşak açtı ve eşikte Darcy göründü. Kızın soluk yüzü ve telaşlı hali karşısında duraladı. Lydia'dan başka hiçbir şey düşünemeyen Elizabeth de onun konuşmasına fırsat vermeden aceleyle "Kusura bakmayın, gitmem gerek" diye inledi. "Bay Gardiner'ı çok acil bir iş için hemen bulmam gerekiyor. Kaybedecek bir dakikam bile yok." Darcy onun bu durumu karşısında kaygıya kapılıp resmiliği unutarak "Aman Tanrım, ne oldu?" diye hafifçe bağırdı. Sonra kendini topladı ve "Sizi tutmak istemem ama izin verirseniz Bay Gardiner'ı uşak gidip çağırsın" dedi. "Ya da ben çağırayım. Siz iyi değilsiniz. Bu durumda gidemezsiniz." Elizabeth durakladı. Gerçekten de dizleri titriyordu. Dayısıyla yengesinin peşinden kendisi gitmekle eline bir şey geçmeyecekti. Böylece uşağı geri çağırdı ve hemen gidip hanımıyla efendisini bulup getirmesini söyledi. Ama o kadar soluk soluğaydı ki söyledikleri güç anlaşılıyordu. Uşak gittikten sonra genç kız artık ayakta duramayarak oturdu. Öyle bitik, öyle hasta görünüyordu ki Darcy onu yalnız bırakamazdı. Sevgi, anlayış dolu bir sesle ''Oda hizmetçinizi çağırayım'' dedi. ''Biraz rahatlamak için alabileceğiniz bir ilaç yok mu? Bir bardak şarap. Gidip getireyim mi? Çok bitiksiniz.'' Genç kız kendini toparlamaya çalışarak ''Yok, teşekkür ederim.'' diye yanıtladı. ''Bir şeyciğim yok, iyiyim. Yalnız evden çok kötü bir haber aldım da o beni alt üst etti.'' Kızcağız bunu söylerken hıçkırmaya başladı ve birkaç dakika hiç konuşamadı. Üzüntü ve merak içinde kalan Darcy'nin elinden belirsiz bir şeyler mırıldanıp sevecenlikle ona bakmaktan başka hiçbir şey gelmiyordu. Sonunda Elizabeth yine konuşmaya başladı. ''Şimdi Jane'den mektup aldım. Çok korkunç bir haber veriyor. Kimseden gizlenecek gibi değil. En küçük kardeşimiz yanlarında kaldığı dostların evinden ayrılmış. Yani kaçmış. Hem de Bay Wickham'la kaçmış. Brinkton'dan ikisi birlikte gizlice kaçmışlar. Siz onu çok yakından tanıdığınız için bunlardan sonrasını kestirebilirsiniz. Kız kardeşimin Wickham'ın göz koyabileceği ne parası, ne mevki, ne zengin akrabaları, ne de bir şeyi var. Zavallı kız. Elden gitti artık.'' Darcy şaşkınlıktan dona kalmıştı. Elizabeth gitgide heyecanlanarak konuşuyordu. ''Düşünüyorum da buna ben kendim engel olabilirdim. Çünkü onun iç yüzünü ben biliyordum. Bildiğim bir bölümünün birazcığını evdekilere açmış olsaydım, onun kötülüğünü ortaya vursaydım, bu işler başımıza gelmezdi. Ama geç artık, her şey çok geç.'' Darcy üzüldüm dedi. ''Gerçekten çok üzüldüm. Beynimden vurulmuş gibiyim ama kesin mi bu olay? İyice biliyor musunuz?'' ''Ah evet, cumartesi gecesi kaçmışlar. Londra yolunda oldukları öğrenilmiş. Şimdi nerede oldukları bilinmiyor ama İskoçya'ya gitmedikleri kesin. Peki kız kardeşinizi bulmak için neler yapılmış?'' ''Babam Londra'ya gitmiş. Jane de dayımı hemen yardıma çağırıyor. Sanırım bir saate kalmaz yola çıkarız. Ama elden ne gelir ki? Hiçbir şey yapamayacağımızı ben bal gibi biliyorum. Öyle bir adam yola getirilebilir mi? Zaten Londra'da onları nasıl bulacağız? En ufak bir umudum bile yok. Ulu Tanrım, ne korkunç.'' Darcy ona hak verdiğini belirtmek için sessizce başını salladı. Elizabeth onun iç yüzünü öğrendiğim zaman çekinmeyip tüm dünyaya yaymak varmış diye diz dövüyordu ama bilemedim. Kötülük etmekten korktum. Meğer ne safmışım, ne aptallıkmış. Darcy karşılık vermedi. Sanki onu duymuyordu bile. Odada derin bir düşünce içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaktaydı. Kaşları çatık, yüzü asık. Elizabeth çok geçmeden bunu gördü ve hemen anladı. Darcy'nin gözünden düşmüştü. Ailesini ilgilendiren böyle bir rezalet karşısında yalnız Darcy'nin değil, herkesin gözünden düşecekleri su götürmezdi. Elizabeth buna şaşmıyor ve gücenmiyordu ama Darcy'nin kendisinden soğuduğuna inanmak derdine derman, acısına merhem olamazdı. Tersine şimdi genç kız günlerdir çözümlemekte güçlük çektiği kendi duygularını açıkça anlıyordu ve bütün sevdaların ömür boyu boşa gideceğini sezdiği şu anda Darcy'yi sevmeye başladığını da seziyordu. Ama kendisiyle ilgili düşünceler araya girse bile kafasını yoramazdı şu anda. Lydia'nın yüzünden ev halkının çektiği ve daha da çekeceği acı ve utanç, Elizabeth'in aklından bütün öteki düşünceleri sildi. Genç kız mendilini yüzüne örterek kendinden geçer gibi oldu. Dakikalar süren sessizliği erkeğin sesi bozdu. Bu seste sevecenliğin yanı sıra irade gücü de vardı. ''Ne zamandır ben gideyim diye bekliyorsunuz sanırım. Özür dilerim. Sizi rahatsız edişimin tek özrü duyduğum derin üzüntüdür. Yazık ki elimden gelen yok. Sizin şu acınızı avutabilmek için bir şeyler yapabilmek, bir şeyler söyleyebilmek isterdim ama boşuna. Dileklerle sizi büsbütün çileden çıkarmak istemem. Korkarım bu kötü olay yüzünden bu akşam sizinle bir arada olmak mutluluğundan da yoksun kalacağız. Ah evet, çok rica ederim. Bayan Darcy'den adımıza özür dileyin. Acil bir nedenle hemen eve dönmek zorunda kaldığımızı söyleyin. Acı gerçeği tutabildiğimiz sürece gizli tutun. Nasılsa yakında duyulacaktır.'' Genç adam ona bu konuda söz verdi. Duyduğu üzüntüyü ve sonunda her şeyin iyiye bağlanması için beslediği umutları belirtip karı koca gardenerlara selam bırakarak tasa dolu son bir bakışla dışarıya çıktı. Onun arkasından bakan Elizabeth, birbirlerine bir daha hiçbir zaman şu son günlerdeki kadar yakınlaşamayacaklarını düşünmekten kendini alamıyordu. O kadar olaylı ve çelişkili geçen ilişkilerini düşünüyordu da, bir zamanlar bu dostluğun bitmesine can atarken, şimdi sürmesini dileyen kendi duygularının tersliğine kızıyordu. Eğer saygı, beğenme ve alışma bir aşk için sağlam temel taşları sayılırsa, Elizabeth'in duygularındaki değişiklik doğal ve olumlu karşılanacaktır. Ama bu gibi kaynaklardan doğan duygular aşk yerine geçmez de, gerçek aşkın ille ilk bakışta, daha iki çift söz bile etmeden önce birdenbire doğması gerektiğine direnilirse, Elizabeth için söylenecek söz kalmıyor demektir. Yalnız belki şu söylenebilir: Hickam'a gönlünü kaptırdığı zaman galiba ilk bakışta vurulmak yöntemini şöyle bir denemişti. Bunda uğradığı başarısızlık belki de onu başka türlü bir daha az ilginç bir yöntem kullanmakta haklı gösterebilir. Her neyse, Darcy'nin gidişini görmek kızın içini burktu. Ve Lydia skandalının aileye nelere mal olacağını daha ilk günde ispatlayan bu örnek onun acısını daha da depreştiriyordu. Jane'in ikinci mektubunu okuduktan sonra Wickham'ın Lydia'ya nikah kıyması konusunda hiçbir umudu kalmamıştı. Kalsaydı böyle bir umudu Jane'den başka hiç kimse besleyemezdi. Zaten Elizabeth, Jane'in ilk mektubunu okuyunca Wickham'ın Lydia gibi parasız bir kızla evlenebilmesine ve Lydia'nın beş parasız olduğu halde onu bu derece bağlayabilmesine şaşıp kalmıştı. Ama şimdi durum daha akla yakındı. Bir kızı baştan çıkarmak Wickham'a çekici ve ilginç geliyordu. Gerçi Lydia'nın nikahsız yaşamak niyetiyle kaçabileceğini Elizabeth hiç sanmıyordu ama öylesine hafif ve saman kafalı bir kızdı ki Wickham'ın ağına kolaylıkla düşebileceğini görmek zor değildi. Tümen Hertfordshire'dan ayrılırken Lydia'nın Wickham'a aşık olduğunu belirten hiçbir şey görmemişti. Ama Lydia herhangi birine aşık olmak için işaret bekleyen bir kızdı. Hangi subay onu pohpohlasa gözdesi olup çıkardı. Duyguları kelebekler gibi daldan dala konar dururdu. Ah, böyle bir kızı başıboş bırakmak ve gemleyip şımartmak ne büyük bir yanlış, ne büyük bir günah olmuştu. Elizabeth bir an önce evine dönmek ve şu anda tümüyle Jane'in sırtına yüklenen güçleri paylaşmak için can atıyordu. Aile perişan, baba başta yok, anne kendinde olmadığı gibi bakım ister. Jane'in yükü ağır mı ağırdı. Gerçi Elizabeth, Lydia'nın artık kurtarılamayacağına inanıyordu ama yine de dayısının yardıma koşmasını çok gerekli görüyor ve onun bir an önce gelmesi için sabırsızlanıyordu. Bay ve Bayan Gardiner, uşağın anlatışına göre yeğenlerinin birden hastalandığını sandıkları için telaşla geri koşmuşlardı. Elizabeth onlara bir şeyciği olmadığını söyledikten sonra hemen onları geri çağırmasının nedenini anlattı ve Jane'in mektuplarını yüksek sesle okudu. Hele Jane'in son ricasını okurken sesi titriyordu. Bay ve Bayan Gardiner Lydia'yı pek sevmezlerdi. Bununla birlikte yasa boğuldular. Duydukları şaşkınlık ve dehşetin ilk şoku geçtikten sonra Bay Gardiner elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Elizabeth gerçi ondan bunu bekliyordu. Yine de minnet gözyaşlarıyla teşekkür etti. Sonra üçü de bir an önce yola çıkmaya karar verdiler. Bayan Gardiner, ama ya Pemberley sorunu ne olacak diye sordu. John'un dediğine göre sen bizi çağırttığın zaman Bay Darcy buradaymış, öyle mi? Evet, ben de ona bu gece gelemeyeceğimizi söyledim. O defter de kapandı artık. Bayan Gardiner hazırlanmak için kendi odasına koşarken hangi deftermiş kapanan diye kendi kendine soruyordu. Birbirlerine bu kadar yakınlar mı ki Elizabeth ona işin iç yüzünü anlatmış olsun? Ah, bile bilseydim. Ama boş düşüncelerin yeri yoktu. Bundan sonraki dakikalar telaş ve kargaşa içinde geçti. Elizabeth'e az önce sorsalar bu perişan durumda kolunu kıpırdatacak gücü olmadığını söylerdi. Ama soran olmadığı gibi işi de başından aşkındı. Hazırlandıktan sonra yengesiyle birlikte oturdu ve Lambton'daki tanıdıklarına böyle birdenbire gidişleri için yalancı özürler ileri süren mektuplar yazdı. Bütün işler bir saate bitti. Bu arada Bay Gardiner, Han'daki hesabı ödemiş olduğu için hemen yola çıktılar. Böylece Elizabeth, umduğundan çok daha önce kendini arabada Longbourn yolunda buldu. 3. Bölüm 5. Kısım. Lambton'dan çıkarlarken dayısı Elizabeth dedi, ''Ciddi olarak düşününce ben de ablan Jane'in düşüncelerini benimsiyorum. Lydia kimsesiz, kolsuz, kanatsız bir kız değil ki bu genç ona böyle göz göre göre kötü niyet beslesin. Sonra kendinden üstün rütbeli bir albayın yanında kalan kıza aklı başında hiçbir genç subay kötü gözle bakamaz. Onun için ben de iyimser düşünmeye başlıyorum doğrusu. Wickham bu kızın tüm çevresinin ayağa kalkacağını, sonra mesleğinin elden gideceğini de düşünür elbet. Bütün bu tehlikeleri niçin göze alsın? Albay Forster'la böyle bir çatışmanın ardından tümenin de gözden düşeceğini de tahmin eder. Elizabeth bir an için ferahlayarak "Sahi böyle mi düşünüyorsunuz?" diye sordu. Bayan Gardiner da "İnan ben de dayına hak vermeye başlıyorum." diye söze karıştı. Bu iş insanlık ve şerefe sığmadığı gibi ucunda bir çıkar da yok. Onun için Wickham bu alçaklığı yapamaz. Zaten ben onun bu kadar düşeceğine inanamıyorum. Sen inanabiliyor musun Lizzie? Çıkarına aykırı bir iş yapacağına inanamıyorum ama başka her şeyi umarım ben ondan. Keşke sizin dediğiniz gibi olsa ama iyimser olmayı göze alamıyorum. Eğer Wickham'ın niyeti iyiyse neden İskoçya'ya gitmediler? Bay Gardiner bir kez İskoçya'ya gitmediklerini gösterecek kesin kanıt yok diye düşüncesini belirtti. Ama Clapham'da araba değiştirmişler, sonra o araba Londra yolunda ilerlerken görülmüş. Peki Londra'da olduklarını varsayalım. Oraya salt gizlenmek için gitmiş olabilirler. Sonra ikisinin de elinde çok para olduğunu sanmıyorum. Londra'ya gidip evlenmenin daha ucuza çıkacağını düşündüler belki de. İyi ama bu gizli kapaklılığın anlamı ne? Yerlerini belirtmekten neden kaçınıyorlar? Neden ille herkesten gizli olarak evleniyorlar? Yok yok, akla yakın değil bu. Jane mektubunda da anlatıyor. Wickham'ın en yakın dostu onun evlenmeye niyeti olmadığını söylemiş. Wickham parasız bir kadınla evlenmez. Durumu buna el vermez. Böyleyken Lydia onu nasıl bağlayabilir? Gençliğinden, canlılığından, neşesinden başka nesi var ki öyle bir erkek onun gönlü için paralı bir kızla evlenmek olanağından vazgeçsin? Lydia ile kaçarak mesleğini tehlikeye atmasına gelince bu konuda hiç bilgim olmadığı için bir fikir yürütemiyorum ama ileri sürdüğünüz diğer nokta tartışma götürür. Lydia'nın şerefini koruyacak bir ağabeyi, erkek kardeşi yok. Babasının da ilgisizliği, ailesine karşı olan umarsızlığı ortada. Böyle bir durumda da kılını kıpırdatmayacağı sanılabilir. Ama bence Lydia ona olan aşkından başka her şeyi unutup da nikahsız olarak onunla yaşamaya razı olabilir mi? Elizabeth gözleri yaşlarla dolarak böyle bir sorunun sorulabilmesi bile ne acı diye mırıldandı. Lydia'nın namusuna hiçbirimiz %100 inanamıyoruz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Onun günahını alıyoruz belki de ama yaşı öyle küçük ki. Sonra ona ciddi davranmayı öğreten de olmadı. Hele şu son 6 ay, daha doğrusu şu son 1 yıl içinde gezip eğlenmekten, giyinip süslenmekten başka hiçbir şey düşünmedi. Annemizle babamız onun gereğinden çok gezmesine, başına buyruk kesilmesine göz yumdular. O askerler Meriton'a geldikten sonra Lydia subaydan, aşktan, flörtten başka şey bilmedi. Duygularına gem vurmak şöyle dursun, hep bu konuları konuşa konuşa kendi kendine nasıl diyeyim büsbütün kışkırttı sanki. Wickham'da bir kadının gönlünü çekebilecek her türlü çekiciliğe sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Yengesi ama görüyorsun ya, Jane onun böyle bir alçaklık yapabileceğine ihtimal vermiyor dedi. Jane kim için kötü şey düşünür zaten? Ve böyle bir kötülüğü elinde kesin kanıt olmadan kime kondurabilir? Ama Wickham'ın ne malı olduğunu Jane de benim kadar biliyor. Onun her anlamda serseri olduğunu, dürüstlük ve onur nedir bilmediğini, sevimli olduğu oranda yalancı ve ikiyüzlü olduğunu ikimiz de biliyoruz. Yengesi bütün bunları gerçekten kesinlikle biliyor musun? Onun bütün bunları nereden ve kimden öğrenmiş olabileceğini pek merak ediyordu. Elizabeth pembeleşerek %100 diye yanıtladı. Geçenlerde size onun Bay Darcy'ye karşı yaptığı nankörlüğü anlattım. Oysa onun Longbourn'deyken Darcy'yi eleştirirken nasıl yerin dibine soktuğunu siz de duymuştunuz. Daha başka şeyler de var ama anlatamam. Zaten değmez de yine de onu bağrına basıp yetiştiren ailenin çocuklarına attığı iftiraların haddi hesabı yok. En basiti Bayan Darcy için söylediklerinden ben kızcağızı burnu havada soğuk züppenin biri sanıyordum. Wickham bile bile yalan söylemiş. Bayan Darcy'nin özentisiz, tatlı, sessiz sedasız bir kimse olduğunu çok iyi bilmesi gerekirdi. Peki ama Lydia'nın bunlardan hiç haberi yok mu? Jane ile senin bu kadar iyi bildiğimiz şeylerden o habersiz olabilir mi? Olur ya, İşin en kötü yanı da bu. Kente gidip de Bay Darcy ile Albay Fitzwilliam'ı yakından tanıyınca işin iç yüzünden ben de habersizdim. Eve döndüğüm zaman askerler Meriton'dan ayrılmak üzereydiler. Ne ben ne de Jane bildiklerimizi ortaya vurmakta bir yarar gördük. Bir iki hafta sonra çıkıp gidecek olan bir adamı bütün çevrenin gözünden düşürmekle ne kazanacaktık? Sonra Lydia'nın Bayan Forster'la gitmesi kararlaştırıldığı zaman bile ona Wickham'ın iç yüzünü anlatmak gereği hiç aklımızdan geçmedi. Onun tehlikede olabileceğini düşünmek bile, hele böyle bir işin olabileceğini rüyada görsek inanmayacağımızı siz de anlarsınız. Yani Brighton'a gittikleri zaman birbirlerini sevdiklerini hiç sanmıyor musun? Sanmıyorum ya. İkisinde de sevdalılarmış gibi bir tutum yoktu. Böyle bir belirti olsaydı bizim bunu gözden kaçırmayacak bir aile olduğumuzu sanırım siz de biliyorsunuzdur. Wickham ilk geldiği zaman Lydia ona bayılmıştı. Doğallıkla hepimiz bayılmıştık ona. O ilk iki ay Meriton dolaylarındaki kızların hepsi ona vurgundu. Gel gelelim Wickham'ın Lydia'ya hiçbir zaman özel bir ilgi gösterdiği olmadı. Bu yüzden de Lydia kısa bir süre Wickham için çıldırdıktan sonra onu unuttu. Kendisine daha yakın ilgi gösteren subaylar Wickham'ın yerini aldı. Gerçi bu konudaki korku, umut ve tahminleri kaç kez yineleseler de yeni bir şey eklemelerinin yolu yoktu. Ama yolculuk boyunca üç dostumuzun durup durup bu konuya döndüklerine sanırız hiç şaşılmaz. Hele Elizabeth küçük kardeşini aklından çıkaramıyordu. Büyük bir acı içinde çırpınıyor ve kendi kendini suçlu görerek bir an bile rahata kavuşamıyordu. Elden geldiğince hızla yol alıp bir gece konakladılar ve ertesi gün öğle sırasında Longbourn'e geldiler. Elizabeth hiç olmazsa Jane'in gözlerinin pek yolda kalmadığını düşünerek avunuyordu. Arabanın geldiğini görünce dışarı fırlamış olan küçük gardinerler merdivende duruyorlardı. Araba eve yaklaşıp da içindekileri tanıdıkları zaman yüzlerini aydınlatan sevinçli şaşkınlık ve yerlerinde sıçramaları yolcuları karşılayan ilk hoş geldiniz oldu. Elizabeth arabadan atladı ve çocukları aceleyle öptükten sonra hemen içeri koştu. Jane de koşarak annelerinin odasından inmekteydi. İkisi de gözleri yaşlarla dolarak kucaklaştılar. Elizabeth bir dakika bile geçirmeyerek kaçaklardan haber olup olmadığını sordu. Jane daha yok diye yanıtladı. Ama artık dayımız geldi ya, her şey yoluna girecektir umarım. Babam Londra'da mı? Evet, salı günü gitti. Benim sana o mektubu yazdığım sırada. Sık sık haberinizi aldınız mı bari? Ancak bir haber aldık. Çarşamba günü bana iki satırlık bir şey yazarak sağ salim Londra'ya vardığını bildirmiş. Adresini de vermiş. Bunu ondan özellikle istemiştim ama verecek önemli bir haberi olmadan mektup yazmayacağını söylüyor. Ya annem? O nasıl? Sizler nasılsınız? Annem iyice sayılır. Gerçi morali çok bozuldu doğallıkla. Yukarıda odasında. Sizlerin gelişine çok sevinecek. Daha odasından çıkmıyor. Mary ile Kitty iyiler. Ama ya sen nasılsın? Çok solgunsun. Kim bilir neler çektin. Jane çok iyi olduğuna kız kardeşini inandırdı. Çocuklarıyla kucaklaşmakta olan karı koca gardenerların yanlarına gelişiyle iki kız kardeşin konuşması sona erdi. Jane hemen dayısıyla yengesine koştu ve hem ağlayıp hem de gülerek ikisine de hoş geldiniz dedi. Geldikleri için teşekkürler etti. Hepsi birden oturma salonuna geçtikleri zaman Elizabeth'in az önce sorduğu sorular yeni baştan sorulup yanıtlandı. Jane'de yeni bir haber olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Kendi gönül güzelliğinin bir meyvesi olan iyimserliğini Jane henüz yitirmiş değildi. Her işin sonunda iyiye bağlanacağına ve sabahlardan bir sabah ya Lydia'dan ya da babalarından nikah kıyılmış olduğunu muştulayan bir mektup geleceğine inanılıyordu. Biraz dinlendikten sonra yukarıya çıktıklarında Bayan Bennet onları tam kendinden umulacak biçimde karşıladı. Gözyaşları, ahlar, vahlar, Wickham'ın alçaklığını lanetlemeler, kendi bahtsızlığına yanmalar ve kendinden başka herkesi suçlamalar. Oysa Lydia'nın başına gelen felaketin başlıca nedeni belki de annesinin düşüncesiz ve sınırsız hoşgörüsüydü. Sözümü geçirebilseydim de Brighton'a evcek gidebilseydik. Bu iş başımıza gelmeyecekti. Ama zavallı Lydia'cığım yapayalnız kaldı. Albay Forster'la karısının onu bir an bile gözlerinden ayırmamaları gerekirdi. Ben onlarda çok büyük ilgisizlik suçu görüyorum. Yoksa Lydia'ya göz kulak olunsa böyle bir iş yapacak kız değildir. Zaten ilk başta hiç doğru bulmadım kızı onlara teslim etmeyi. Ama sözümü dinleyen olmadı. Benim sözüm ne zaman geçer oldu bu evde? zavallı yavru diye söyle. Evlendikten sonra istediği kadar para vereceğim ona. Her gerekeni alabilir. Aman kardeşim, Bay Bennet'ı düelloya tutuşmaktan ne yap yap vazgeçir. Ona benim hasta olduğumu söyle. Korkudan aklı başında değil de her yanı öyle titriyor, öyle sancıyor, öyle ağrıyor, yüreği öyle çarpıyor ki gece gündüz rahat, dirlik nedir bilmiyor de. Sevgili Lidyam'a da söyle. Ben gelmeden sakın hiçbir elbise, çamaşır filan ısmarlamasın. Neyin nereden alınacağını o bilmez. Ah kardeşim, sen ne iyisin. Her şeyi hemen yoluna koyuvereceksin. Biliyorum. Bay Gardiner elinden geleni yapacağına yeni baştan güvence vermekle birlikte ona kötümserlikte olduğu gibi iyimserlikte de aşırıya kaçmamasını salık verdi. Yemek sofraya gelene kadar böyle konuştular ve onu bu kez tüm duygularını kızları yokken onunla ilgilenen evin kahyasına aktarsın diye odasında bırakarak yemeğe indiler. Gerçi Bay ve Bayan Gardiner, Bayan Bennet'in böyle odasına kapanmasına şimdilik bir neden bulunmadığı kanısındaydılar ama onu bundan vazgeçirmeye de kalkışmadılar. Çünkü onun hizmetçilerin önünde dilini tutamayıp ileri geri konuşacağını biliyorlardı. Odasından çıkmadığı sürece onu tek kahya kadın görüp duyuyordu ki en güvenilir hizmetli olduğu için her şeyi tek onun bilmesi bütün hizmetçilerin ağzına sakız olmasından yeğdi. Yemek odasında Mary ve Kitty'yi buldular. Odalarında çok işleri olduğundan yolcuları karşılamamış olan iki kızın biri kitaplarının öbürü de tuvalet masasının başından kalkıp geldiler. İkisi de oldukça serin kanlı görünüyorlardı. Yalnızca Kitty'nin en sevdiği kız kardeşini yitirmenin ve babasından çok azar yemenin sonucu olarak her zamankinden daha huysuz ve mızmız bir hali vardı. Mary'ye gelince o derece serin kanlıydı ki Elizabeth'i bir köşeye çekerek şöyle fısıldadı. Çok kötü oldu bu iş. Şimdi artık dedikoduyu da herkes duyacak. Ama bizler zehirli dilleri susturmaya ve birbirimizin yarasına kardeşlik merhemi sürmeye çalışmalıyız. Sonra Elizabeth'in hiç karşılık vermediğini görünce ekledi. Gerçi bu olay Lydia için büyük bir felakettir ama bizler bu olaydan böyle bir yararlı ders alabiliriz. Bir genç kız iffetini bir kez yitirdi mi bir daha eline geçiremez. Attığı tek bir yanlış adım onu sonsuz felakete sürükleyebilir. Genç kızın namusu sırça gibi güzeldir ama inceciktir, kırılıverir. Bir genç kız erkekler konusunda ayağını ne denli denk alsa azdır. Elizabeth'in gözleri inanmazlık ve şaşkınlıkla açılmıştı ama içi öylesine kararmıştı ki hiç karşılık veremedi. Mary de uğradığı felaketten bu tür ahlak dersleri çıkararak avunmayı gönlünce sürdürdü. Yemekten sonra en büyük iki kız kardeş baş başa kalmak için ancak yarım saat ayırabildiler. Elizabeth hemen bu fırsattan yararlanarak öğrenmek istediği şeyleri sordu. Jane de zaten ona her şeyi anlatmak için can atıyordu. Jane her şeyi anlat bana, bütün ayrıntıları ver. Albay Forster ne dedi? Olaydan önce herhangi bir durumdan kuşkulanmamışlar mı? Onlarla her zaman, her dakika bir arada bulunuyorlardı elbet. Albay Forster'ın dediğine göre önceden beri bir şeylerden, özellikle Lydia'nın davranışlarından kuşkulanırmış ama kaygıya kapılacak kadar değil. Onun hesabına da öyle üzülüyorum ki çok yakın ve ilgili davrandı. Bize zaten gelmek üzereyken onların İskoçya'da olmadıkları duyulunca bir an önce gelmiş. Demek Danny, Wickham'ın evlenmeye niyetli olmadığını kesinlikle biliyormuş, öyle mi? Onların kaçacağından Danny'nin haberi var mıymış? Albay Forster onunla, yani Danny ile kendisi konuşmuş mu? Evet, ama albayın karşısında Danny her şeyi yatsımış. Yani hiçbir şeyden haberim yok demiş. Evlenmek konusundan da söz etmemiş. Belki önceden söylediği zaman da öyle dememiştir de yanlış anlamışlardır. Benim tek umudum bunda. Albay Forster gelinceye dek onların evlenmemiş olabileceği hiçbirimizin aklından bile geçmemiştir sanırım. Öyle değil mi? Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirdik? Üzüldük elbette. Hele ben, Wickham'ın çok yanlış işler yapmış bir adam olduğunu bildiğimden böyle bir evlenmenin Lydia'ya mutluluk getirmeyeceğinden korkuyordum. Annemizle babamız bir şey bilmedikleri için yalnızca bu evlenmeyi uygunsuz buluyorlardı. O zaman Kitty hepimizden çok şey bildiğiyle övünmek isteğine kapıldı. Lydia'nın son mektubunda böyle bir şeye değinmiş olduğunu ağzından kaçırıverdi. Onların birbirlerini sevdiklerini de haftalardır biliyormuş. Ama buradayken aralarında bir şey yoktu değil mi? Hiç sanmıyorum. Ya Albay Forster'ın Wickham konusundaki düşünceleri olumlu mu, yoksa onun ne malı olduğundan haberleri var mı? Ne yalan söyleyeyim, Wickham'ı eskisi gibi övmedi bu kez. Onun başına buyruk, ölçüsüz bir adam olduğunu söyledi. Zaten bu tatsız olay duyulduktan sonra herkes Wickham'ın Meriton'da çok borç bırakmış olduğunu söylüyor. Ama doğru değildir umarım. Ah Jane, bildiğimizi gizlemeyip de onun iç yüzünü ortaya vursaydık böyle olmazdı. Ablası gerçekten bildiklerimizi ortaya vurmamız daha iyi olacakmış galiba dedi. Ama o zaman buna hiçbir neden yoktu ki. Geçmişteki günahları yüzünden onu küçük düşürmek istemedik. İyi niyet gösterdik. Lydia Bayan Forster'a yazdığı mektupta ne diyormuş? Albayın aklında mıydı? Mektubu bize göstermek için alıp getirmiş. Jane mektubu çıkarıp Elizabeth'e verdi. Lydia şöyle yazıyordu. Sevgili Harriet, benim nereye gittiğimi öğrenince çok güleceksin. Yarın sabah benim yokluğumu haber alır almaz nasıl şaşıracağınızı düşündükçe ben de gülüyorum. Gretna Green'e gidiyorum ben. Kiminle gittiğimi bilemezsen alnını karışlarım. Çünkü dünyada sevdiğim tek bir adam var. O da bir melek. Onsuz yaşayamayacağıma göre bu yaptığım iş de zararlı sayılmaz. İstersen bizim evdekilere benim gidişimi hiç haber verme. Onlara mektup yazıp da Lydia Wickham diye imza attığım zaman tam bir şaşırtmacı olsun. Aman ne eğlenceli şey. Öylesine gülüyorum ki kalemi zor tutabiliyorum. Lütfen Bay Pratt'ten de benim adıma özür dile. Bu gece onunla dans etmek için verdiğim sözü tutamayacağım. İşin iç yüzünü öğrenince beni bağışlayacağını umuyorum. Ona söyle, bundan sonraki baloda bol bol dans ederiz. Longbourn'e döndüğüm zaman adam göndertip elbiselerimi aldırtırım. Ama kuzum ne olur Sally'ye söyle, işlemeli opalimde büyükçe bir yırtık var. Bavula kaldırmadan önce onu tutturuversin. Hoşça kal, Harriet. Albay Foster'a da selam ve sevgilerimi bildir. Umarım yolculuğumuzun şerefine kadeh kaldırırsınız bu gece. Seni seven arkadaşın Lydia Bennet. Elizabeth mektubu okuyup bitirdiği zaman, ah aklı havada Lydia diye inledi. Öyle bir sırada böyle mektup yazılır mı hiç? Ama bu mektup hiç değilse onun niyetinin ciddi olduğunu gösteriyor. Şerefsiz bir serüvene razı olarak yola çıkmış değil. Zavallı babacığım, kim bilir ne oldu bunu duyunca. Ömrümde böylesine serseme dönmüş bir insan görmemiştim. Belki 10 dakika ağzını bile açmadı. Annem dersen hemen hastalandı. Senin anlayacağın evin altı üstüne geldi. Ah şey, hizmetçilerden dolayı duymayan kalmamıştır sanıyorum. Bilemiyorum ama o sırada insanın kendini tutması pek zor oluyor. Hele annem kendini olduğu gibi kapıp koy vermiş, bunalımlar geçiriyordu. Ona yardım etmek için elimden geleni yaptım ama yazık ki pek işe yarayamadım. Ne yapayım, olup bitenin dehşeti benim de aklımı başımdan almış gibi oldu. Bir de anneme bakmaktan yorgun düşmüşsün, bitik durumdasın. Ah keşke ben senin yanında olsaydım, bütün yükü, bütün derdi tek başına taşıdın. Mary ile Kitty de çok üzüldüler. Onlar da bana yardım için ellerinden geleni yaparlardı ama onları yormaya benim içim razı olmadı. Kitty zayıf ve çelimsiz bir kız. Phillips teyzemiz salı günü babam Londra'ya gittikten sonra geldi eksik olmasın. Perşembeye dek yanımızda kaldı. Bize çok yardımı dokundu, bizi avuttu. Bayan Luca da çok yakınlık gösterdi. Çarşamba günü geldi. Yardım gerekirse beni ve kızlarımı çağırmaktan sakın çekinmeyin dedi. Elizabeth evinde otursun daha iyi diye dudak büktü. Belki iyi niyetle gelmiştir ama böyle zamanlarda insan doğrusu konu komşu çekemiyor. Nasılsa ellerinden gelen hiçbir şey yok. Avuntu sözleri de diken gibi batıyor insana. Herkes otursun oturduğu yerde. Sonra da babasının Londra'ya gidince kızını bulmak için ne gibi yollara başvurmak niyetinde olduğunu sordu. Jane sanırım Epsom'a gidecek diye yanıtladı. Bizimkiler orada arabalarının atlarını değiştirmişler. Babam seyislerle filan görüşüp bir şeyler öğrenmeye çalışacak. Başlıca amacı onların Clapham'dan bindikleri arabanın numarasını öğrenmek. Başkaca ne gibi planları var bilmiyorum ama öyle apar topar gitti. Öyle perişan durumdaydı ki bunları bile öğrenmekte güçlük çektim.